İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz inşallah. Serdar Hocam, Tarkan Hocam ve Akın Hocam'la birlikte.
İnşallah.
Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İnşallah. Buyurun hocam.
Şimdi bu evrimden devam edelim o zaman.
İnşallah.
Evrimciler hayatı boş bir tesadüfler zinciri olarak görüyor. Halbuki biz incelediğimizde öyle bir boşluk kesinlikle yok. Her yerinde anlam dolu. Mesela hücrelerden örnekler verelim. Örneğin bizim DNA'mız çok ufak bir alana sığıştırılmış. Uzunluğu 1-1,5 metre arasında. Hücrenin epatı ise çok çok ufak. O da hücrenin de içine, çekirdekçinin içine ufacık bir alanda DNA sığıştırılmış. Bu nasıl yapılıyor? Bir makaraya sarılıyor DNA. Bunlara histon proteinleri deniliyor. Bu histon proteinleri yapısı hakikaten de tıpkı makaraya benziyor. Ve nasıl bir ipi bağlarsınız makaraya, bu DNA da histon proteinlerine bağlanıyor. Ama burada şöyle bir durum var. Gerektiği zaman bu bilginin okunması lazım. Çünkü DNA'da kodlu bilgi. Peki bu nasıl olacak? Makara da kodlu bir anda, makaraya çevrilmiş bir anda. Allah çok özel bir protein yaratmış ve bu protein de müthiş şuurlu davranıyor. Orada okuması gereken bir bilgi var. Bu histon proteinleri bunu engelliyor dercesine bağlanıyor, uygun yerinden bağlanıyor ve kaydırıyor, ipliği kaydırıyor. Kaydırmasıyla beraber artık okunabilir bir bölgeye geliyor DNA bölgesi. Ve böylece her tarafı DNA'nın erişilebilir oluyor. Bunlardan biri. Onun dışında çok ilginç başka bir özellik tespit edildi. Günümüzde mesela heykeltıraşlar nasıl yapıyor işlerini? Katı bir cisim üzerine bir yüzeysel bir çalışma yapıyorlar. Yüzey üzerinden bir çalışmayla üç boyutlu bir şekil ortaya koymaya çalışıyorlar. O da örneklerini gördükleri şeylerden benzetim yaparak bunu yapıyorlar. Halbuki bizim vücudumuz mükemmel bir sanat. Niye? Çünkü iki boyutlu bir çalışma yok orada. Hücrenin hangi detayına inerseniz inin, hangi derinliğine inerseniz inin, hücreler olması gerektiği gibi mükemmel bir şekilde. Yani mesela organlarımızın içi böyle boş bir kütük gibi değil. Organların içinde farklı farklı hücreler, her birinde farklı görevleri var. Ve neticede o üç boyutlu şekli de oluşturuyor. İşte bazı genler var. Bu genler, mesela bu bir hayvanın bir bölgesi. Hayvanın bölgesinde kesitlere ayrılmış. Kesitlere ayrılırken mesela yüzey için bir gen görevli. Ona dik olan yüzey için başka bir gen görevli. İşte onlara dik olan yüzey için başka bir gen görevli. Yani üç boyutlu bölgenin her bir tarafı genlerce kontrol ediliyor. Bu genlerin ürettiği proteinlerce kontrol ediliyor. Yani burada heykeltıraşın aklından çok daha büyük bir akıl var. Maşallah. Çünkü heykeltıraş iki boyutlu zeminde çalışıyor. Bu üç boyutlu. Bir de mükemmel görevini yapıyor. Bunlardaki en ufak bir hata organların işlevini kaybetmesine ve hastalıklara ve ölümlere sebep oluyor. Mesela gözümüzde o sadece yüzeyde değil de o derinlerde de bir çalışma var. O derinlerdeki bir çalışmadaki bir hata bizim alıcı hücrelerimizi bozar. Ve neticede göremeyiz. Çünkü burada bir zincir söz konusu. Zincirin herhangi bir yerinde kestiğinizde o zincir artık kesilmiştir. Vücudumuzda da böyle bütün yapılar birbirine bağlı. Tıpkı bir fabrikanın çarklarının birbirine bağlı olması gibi. Ve her yerinde de mükemmel bir şuur var. Bu şu açıdan da çok ilginç. Bir gen kendisinden çok daha büyük bir bölgenin mimarisiyle nasıl ilgilenir? Değil mi? Yani bir mesela ufacık bir canlıyı düşünelim, bir böceği. O böcek gidip Çin'deki bir fabrikanın yapısıyla neden ilgilensin? Yapamaz bunu. Eğer öyle bir durum varsa, mesela şu şuradaki bir kutucuk gidip bambaşka bir Amerika'daki bir üniversitenin binasının yapımıyla ilgileniyorsa, burada olağanüstü bir durum vardır. Bizim hücremiz, bizim vücudumuzda da böyle. Bu genlerin olduğu bölgelerle sorumlu olduğu bölgeler kendilerine göre çok çok abartılı miktarda büyük bölgeler. Dolayısıyla burada üstün bir akıl tecelli ediyor. Bunun genlerle ilgili olmadığı, genlerde tecelli eden aklın, Allah'ın muhteşem aklının tecellisi olduğu anlaşılıyor.
İnşallah.
İnşallah.
Yo, biraz önce mesela DNA'da yapılı olan sarmal yapıdan bahsettik. Şimdi zaten DNA'da çok büyük bir bilgi bankası. Yani 3.2 milyar civarında harften oluşuyor ve milyonlarca bilgi var içerisinde. Ve bu yapı aynı zamanda yani normalde bir insana bırakılsa çok fazla yer kaplayacak şekilde istiflenir. Ama DNA'da o kadar mükemmel bir şekilde istiflenmiş ki yani böyle en ufak boşluk yer kalmayacak şekilde, tam dolacak şekilde istiflenmiş ve onu bulacak proteinler de onu o kadar genin arasından istediği anda 1-2 saniye içerisinde hemen bulup hemen kopyaladıktan sonra işine bakacak şekilde yaratılmış inşallah. Yani çok detaylı bir sistem
maşallah.
Yaratılmış. Bir de DNA'daki şimdi yani üzerinde tefekkür etmek çok önemli. DNA'da öyle muhteşem detaylı bir bilgi var ki. Şimdi bizim genelde çünkü çok fazla ülfet oluyor. İşte burnumuz var, kaşımız var, gözümüz var, kulağımız var. Şimdi kulağı tek başına alsak, tek bir kulağı, muhteşem bir tasarım var orada. Yani kıvrımlarına bakıyoruz. İşte üst kısmı biraz daha bombeli, alt kısmı daha şey. Yani bu böyle tesadüfen rastgele oluşabilecek bir şey değil. Yani onun en ince detayına kadar çıkıntıları, girintilerin hepsi DNA içinde yazılı. Buruna bakıyoruz mesela, düz bir şekilde geliyor. Kenarlarında kıvrımlar var. İşte iki tane boşluk bırakılmış nefes almamız için. Ya bunların hepsi detaylı olarak DNA içinde yer almış. Dudağımız ayrı yaratılmış. Gözümüz var mesela. Gözümüzün iki boşluğu var. O et parçaları birleşik de olabilirdi. Ama Allah o şekilde de ikisinde de bir boşluk yaratmış ve bunu kontrol edebiliyoruz aynı zamanda.
Evet.
Kaşlarımıza bakıyoruz. Gözümüzün üzerinde, hemen üzerinde bir miktar uzadıktan sonra duruyor. Bu da DNA içerisinde kayıtlı. Yani biraz yukarıda saçlarımız var mesela, sınırsız uzuyor. Ama kaşlar sınırsız uzamıyor. Belli bir şeyde kessek dahi tekrar uzayıp orada duruyor. Bunların hepsi detaylı olarak DNA'da var. Ve bunlar öyle evrimcilerin iddia ettiği gibi işte doğal süreçti, işte tesadüftü, işte milyonlarca seneydi, oluşacak bir şey değil. Yani katrilyonlarca sene bile verilse hiçbir şekilde DNA bilgisi insan vücudunda oluşup oraya gelemez yani.
Yani şimdi canlılardaki teknoloji, insanlar hayran oluyor, bilim adamları hayran oluyor. Daha bazısını hala çözemiyorlar. Yani nasıl olur da bir örnek vereyim. Kulağımız farklı frekanslara duyarlı. Salyangoz bölgesi var kulakta. Orada özel bir bölge var, içi sıvı dolu. Gelen ses sinyallerin her biri böyle farklı frekanslar taşır. Yani mesela aynı anda bir piyanoya farklı tuşlarını basarsınız. O piyanonun tuşlarının her biri farklı frekansta bilgi taşır. Dışarıdan gelen ses de öyle. Her biri farklı frekansta sesler geliyor kulağımıza. Ama o iç bölgede, salyangoz bölgesinde her bir frekans farklı bir bölgeyi uyarıyor. Böylece aynı anda ses bilgisi paralel olarak farklı frekans bilgileri olarak taşınıyor beyne. Sesin taşınması böyle paralel kablolar yoluyla oluyor beyinde. Hala tam olarak anlayamadılar mesela bunu. Nasıl olur da tek bir ses bilgisinden böyle paralel frekansları düzgün ayrılmış ses bilgileri beyne taşınıyor. Hala tam çözemediler. Bazı ilginç teoriler ortaya atıldı ama onda hala doğru olup olmadığı şüpheli. Olsa bile şu mükemmelliğini gösteriyor.
Evet, yani
çünkü olağanüstü bir mühendislikle yapılmış bu.
Evet. O iç kulaktaki o bölgenin incelerek ilerlemesi söz konusu. Dolayısıyla her bir yerinin farklı ses dalgaları tarafından uyarıldığı düşünülüyor. Fakat kulak, hakikaten ben de kulakla ilgili bir başka örnek vereyim. Mesela gözümüzü kapadığımız zaman sesin nereden geldiğini kestirebiliyoruz, değil mi? Hangi yönden geldiğini, sağdan mı, soldan mı, bu taraftan mı, böyle mi, değil mi? Arkamızdan mı geldiğini. Şimdi bu da çok inanılmaz bir hesap söz konusu. Bir yere mesela diyelim ki sağ taraftan ses geliyor. İki kulağımız arası yaklaşık 18 santimlik bir mesafe olduğu için ses dalgalarına göre sesin kulaklara varma süresinde bir farklılık oluyor tabii. Yani bu kulağa daha önce varıyor, diğer kulağa daha varıyor. Hangi ses dalgaları? Eğer ses dalgaları bundan daha büyük değilse ya da çok ufak değilse, özür dilerim, ses dalgaları bir kulağa önce varıp diğer kulağa daha sonra vardığı için bu aradaki fark hesaplanarak sesin nereden geldiğini çıkartabiliyor. Böyle bir seste. Peki ses dalgaları çok ufak olduğu zaman, yani çok ufak ses dalgaları geliyor ve dolayısıyla yanlış söyledim. Büyük ses dalgaları iki kulağa aynı anda varır. Değil mi? O zaman ne yapıyor? O zaman da şöyle bir şey yapıyormuş. Ses bir taraftan geldiği zaman ses gölgesi, yani ışık gölgesi gibi bir gölge, sesin azaldığı bir yer oluşturuyor, bir alan oluşturuyor. Şöyle düşünebiliriz. Mesela ışık geldiği zaman, değil mi? Işığın azaldığı gölge olan bir yer vardır diğer tarafta. O zaman da bu işte ses yoğunluğunun aradaki farkından, varma süresinden değil de ses yoğunluğunun farkından bir çıkarımda bulunabiliyor. Aşağı ve yukarı mesela vertikal alanda, dikey alanda sesin şey etmesi de o da kulak kepçesiyle ilgili bir olaymış. Nitekim kulak kepçesinde değişiklik yapıyorlar kıvrımlarında. Dikey planda sesin nereden geldiğini denekler kaybediyorlar. Fakat bir müddet sonra yeni kulak kıvrımına adapte oluyor sinir hücreleri. Ve yeni kulak kıvrımı ile yine hesaplamaya başlıyor. Bu sefer o kulak koyduğunuz bal mumu gibi mesela bir değişik yaptığınız değişikliği kaldırdığınız zaman bu sefer yeniden dikey planda bir müddet kaybediyor. Sonra yeniden adapte oluyor. Yani burada şimdi sinir hücreleri diye söylüyoruz tabii de sinir hücrelerinin yaptığı hesap gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Allah'ın yaratma sanatı bu. Tabii ama derininde asıl tabii duyan kulak değil. İçeride asıl o ses elektrik sinyale çevrilen ses dalgalarının olduğu asıl duyan kulak var. Değil mi? Dışarıdan gelen fotonların elektrik sinyaline çevrilip onları kablonun ucunda gören asıl göz var. İşte asıl önemli konu bu zaten. Bu zaten Darwinizm, materyalizmi ortadan kaldırıyor. O da Allah'ın yarattığı ruh. Nitekim hocamızın Darwinizmin Açmazı Ruh kitabı var. Bunu okurlarsa izleyicilerimiz. Bu zaten metafizik bir şey. Yani maddi bir karşılığı olan bir şey değil. Bütün olayı ortadan kaldıran, yani Darwinizmi, materyalizmi ortadan kaldıran ve Allah'ın tek güç sahibi, her yeri kaplayan olduğunu ortaya koyan, değil mi? Şirksiz iman etmek için koyan bir gerçek ve teknik i̇nşallah. Bir gerçek yani bu inşallah.
İnşallah. İnşallah. Bu bilgi konusunda da hani biraz önce söylenen gerçekten o DNA'da olsun, diğer hücrede olsun o bilgi yoktan var olan bir bilgi. Yani kendi kendine asla ulaşamayacak bir bilgi. Yani böyle anlatırken işte önce amino asitlerin oluşumu, proteinin oluşumu gibi konular anlatılıyor ama hani bu bir etin oluşumu gibi değil. Yani bu ette inanılmaz bir bilgi tecelli ediyor. Ve insan aklının alamadığı kadar, bütün insanların bir araya gelip meydana getiremediği kadar bilgi meydana geliyor. Şimdi her şeyin, evrenin yoktan yaratıldığını düşündüğümüz zaman bu bilginin de yoktan yaratılmış olması gerekiyor. Yoktan yaratılmayan bilgi zaten olmayan bir şey meydana gelemez. Yani yoktan yaratılmış olması gerekiyor ve mükemmel haliyle. Yani biz mesela hücrelerimiz nasıl çoğalıyor, nasıl burunun kıvrımları oluyor, nasıl kulağın kepçesi oluyor, nasıl saçımızın rengi oluyor. Bunların hepsi önceden var olması gerekiyor. Bu bilginin var olması gerekiyor. Yani kulak olurken bilgi sonradan olur gibi bir şey, işte evrimcilerin iddia ettiği gibi, işte kanat yok iken sonradan kanat bilgisi meydana gelir gibi bir şey bir kere son derece mantıksız. Yani evet. Çok saçma sapan bir iddia olmuş oluyor. Evet. Bir kere bilginin olması lazım. İnşallah bunların bütün bilgisi Yüce Allah'ta oluyor. Bütün bilgiler inşallah. Allah bunun bilgisiyle birlikte aynı anda bütün evreni yaratıyor, canlıları yaratıyor. O bilgiyle beraber. Yani çevremizde gördüğümüz madde, taş, toprak, işte ya da canlı maddeler, insanlar, hayvanlar, bunlar yani öyle protein ya da başka minerallerden oluşmuyor. Bilgi, akıl var yani burada. Ve bunun mutlaka Allah'ın mutlak aklı, tecellisi olması gerekiyor. Başka hiçbir açıklaması olamaz zaten.
Evet. İnşallah. Burada bir filmimiz var aslında, o konuyla çok ilgili. Onu gösterelim. Şimdi bilgiden bahsediyoruz da DNA'da kayıtlı olduğundan. Bakın DNA'da, özür dilerim, protein sentezinin nasıl olduğunu gösteren bir film seyredelim hep birlikte. Çok büyük bir iman hakikati var tabii burada. Bu şekilde bakın gördüğünüz gibi harflerden oluşuyor DNA'daki bilgi. Bunun kopyası olan mesajcı RNA deniyor buna. Bir kopyası çıkartılıyor. O da 4 tane harften oluşuyor. Sadece DNA'daki T harfi yerine U harfi var. Bu mesajı evet, bu harflerle taşınıyor bilgi ve burada kodlanan proteinlerin RNA'ların bilgisi var. Şimdi bakın, bu protein fabrikasının yapıları. Protein üretecek olan bir yapı var organel hücrede. Buna ribozom deniyor. Ve iki tane parçadan oluşuyor. Biri ufak bir parça, birisi daha büyük parça. Bu fabrikanın iki tane parçası var. Evet, bu büyük parçanın bakın iki tane bağlanma yeri var. P yeri denen bir yer var. A yeri denen bir yer var. Birazdan ne işe yaradığını göreceğiz. Bu da, bunlar da yine RNA yapısında. RNA'nın DNA'dan biraz farkı var. DNA'da deoksiribonükleik asit var. Bunda da ribonükleik asit denen biraz hafif kimyasal farkı olan moleküllerden yapılı. Bunlar amino asitleri taşıyan yapılar. Transfer yani taşıyıcı RNA deniyor. Bakın görüyorsunuz üzerinde bir tane amino asit taşıyor. Amino asitler de proteinlerin yapı taşları. Yani proteinler amino asitlerin birleşmesinden meydana geliyorlar. 20 çeşit amino asit var. 20 çeşit bunu taşıyan transfer RNA denen molekülden var görüyorsunuz. Bunun altta da bakın görüyorsunuz özel şifresi var. 3 harften oluşan. Her bir şifreye karşılık gelen bir tane amino asit oluyor onun için. Yani bu şifresiyle anahtar kilit gibi kilide bağlanacak. O bağlandığı zaman işte bu amino asit de protein zincirine ekleniyor. Bakın şu şekilde gerçekleşiyor. Burası özel şifresi. Hangi amino asidin taşıdığını belirliyor bu. Ve bağlanacağı yeri belirliyor. Bu çıkartılan kopya üzerinde. Bakın şimdi geliyor. AUG genellikle başlama kodonu deniyor buna. Proteinin sentezi bakın buradan başlıyor. Özel bir şifre belirlenmiş. Yani başlama işaretini komutunu veren bir yer burası. AUG harflerinden oluşuyor. Buna karşılık gelen bakın burada gördüğünüz gibi özel bir şifresi var taşıyıcı RNA'nın. Ve o ona bağlandığı zaman ilk amino asiti getiriyor. O da metiyonin oluyor.
Burada, özel bir amino asit. Evet maşallah. Burada çok maşallah. Büyük bir zeka var. Çok büyük bir akıl var. Şu bakımdan. İletişim teknolojilerinde insanlar uzun süre düşündüler. İki taraf birbiriyle haberleştiğinde karşı taraf bunu nasıl anlayacak? Oralarda iletilen bilgilerde başta bir bilgi, bir sürü çünkü bilgi gelebiliyor. Bunun başlangıcı neresi? Çünkü başlangıç bilgisi o kadar önemli ki. Ondan sonrası o başlangıç bilgisine göre devamı gelecek. Buradaki bu yöntem iletişim teorisindeki temel yöntemlerden biri. Böyle özel bir dizi seçip bu dizi başlangıç anlamındadır düşüncesi. Çok zekice bir fikir. Tabii bunun proteinlerin işte şuursuz atomlarını akıl etmesi imkan yok. Bu Allah'ın mükemmel aklının, sonsuz aklının tecellisi. Burada çok ilginç bir başka nokta. Şimdi dedik ki ribozoma getiriyor dedik. tRNA'lar amino asit getiriyor. Çünkü ribozomlar amino asitleri bir araya getiriyorlar. Ama yani o tRNA'yı da amino asit bir başka bir enzim bağlıyor. Yani o tRNA gidip nasıl alacak bunu? tRNA'ya özel bir başka işçi molekül yükünü paketliyor. Üzerine taşıyor. Mesela fabrikalarda şeyler vardır. Yük taşıma böyle araç gereçleri vardır. Onlar alır bir yükü bir yerden alır kamyonu mesela koyar. Özel vinçler. Burada da öyle. Özel olarak tRNA'yı biliyor. Yapısını biliyor. Nasıl bir yük taşıması gerektiğini. Gidip o yükü alıp ona bağlıyor.
Evet şimdi bakın burada hayret verici aslında çok büyük olaylar var maşallah. Yani derinle indiğimizde bakın. Şimdi bu DNA'daki harflerden bahsediyoruz değil mi? Özel moleküller var. Aslında harfi yok da. Bunun üzerine özel moleküller var. Şimdi bütün bu yapı, DNA'nın yapısı atomlardan oluşuyor. Atomlar da birbirinin tıpatıp aynıdır. Yani şu bakımdan aynıdır. Hepsinde aynı protonlar, aynı elektronlar vardır. Sadece proton sayısındaki değişiklikler atomun hangi tip atom olduğunu belirler. Özelliğini belirler. Bu yapılar da bakın, bu amino asitleri getiren yapılar da atomlardan oluşuyor. Amino asitler de atomlardan oluşuyor. Fakat atomlar arasında muazzam bir bilgi alışverişi ve bir hayat var yani orada. Bu Allah'ın yaratma sanatı işte. Yani atomların dizilmesinden bir bilgi meydana getiriliyor. O bilgiyi okuyan, kopyalayan ve o bilgiye dayanarak üretim yapan bir sistem var, yaratılmış. Bu çok büyük mucize. Mesela hocamız dikkat çekmişti. Bunların bağlanması bir kere çok büyük mucize. Çünkü o kadar atomik düzeyde bir bağlanma oluyor bu. Yani milimetrik değil bakın. Atomik düzey demek böyle milimetrenin böyle milyarda biri, milyonda biri boyutlara indiğiniz zaman düşünülebilecek bir boyut. Ve burada en ufak bir hata yok. Yani bir parça kayma olsa, bir ileri geri bir bozukluk olsa sistem tamamen çöküyor. O zaman o işte iş başta komutunu tanıyamıyor. Başta komutunu tanıyamayınca bütün sistem bozuluyor, protein üretilemiyor. Yani o kadar milimetrik bir şey var. Hayır kaldı ki doğru zamanda bakın buraya doğru transfer RNA geliyor. Doğru harfler ekleniyor hep. Yani onları oraya getiren orada o birleşmeyi sağlayan ayrı akıllar ve güçler devreye giriyor. Yani güç de Allah'ın gücü tabii inşallah. Ve Allah'ın aklını görüyoruz yani. Biz burada aklın, Allah'ın aklının tecellisi. Bu çok önemli.
Maşallah.
Maşallah.
Evet. Şuradaki tek bir proteinin yapısındaki en ufak bir değişiklik canlılığı bitiriyor değil mi Otur Hocam?
Tabii bitiriyor. Çünkü yani
protein üretilemiyor çünkü.
Proteinler o kadar hassas yapılar ki. Bakın araya bir yanlışlık girse. Şimdi burada diyoruz ya. Şu taşıyıcı RNA geliyor. Bir tane amino asit getiriyor. Yanlışlık olmaz mı kardeşim? Bunlardan saniyede 2000 tane sentezleniyor böyle. Değil mi? Sürekli yanlışlık olması lazım. Şimdi saniyede 2000 tane deyince bakın şimdi insanın hayal etmesi için böyle. 2000 mesela tanesinde 500 tane amino asit olan 2000 tane protein sentezleniyor'nun anlamı 500 bin çarpı 2 değil mi? 1 milyon amino asitten oluşuyor. Her bir amino asidi 3 tane harf kodluyor burada. Kaç etti? 6 milyon harf yapar bu değil mi? Şimdi 6 milyon harfi yazacak bir sistem var mı dünyada saniyeler içerisinde, bir saniyede? Değil mi? Böyle bir sistemi kursanız muazzam hatalar olur yani değil mi? Bir, yani işte kitap yazılıyor, kitap 10 kere kontrol ediliyor, yine harf hataları bir şeyler oluyor içerisinde değil mi? Bir hata oluyor yani. Böyle bir sistemde işte hata olmuyor. Hata olduğu zaman hemen düzeltiliyor, devreye giriyor. Yani çünkü hücrede 10 milyar protein var. Böyle hatalar olsa, hatalı proteinler üretilse ki çok normal, bu kadar süratli ve inanılmaz bir şeyle çalışan bir sistemde binlerce hatalı protein üretilmesi lazım. Sürekli olarak yani böyle. Değil mi? Hı. Olmuyor. Olsa zaten hayat olmaz. Orada hayat durur. Ya o kadar mükemmel sistemlerden bahsediyoruz. Bakın. Başta komutunun yerine hücrenin bakın işte fabrikası geliyor. Fabrikası oraya yerleşiyor. Bu AOG'nin üzerine. Ve taşıyıcı RNA onun üzerine tam karşılık gelen harflerle bakın bu kilit olarak düşünecek olursak burayı, bu da anahtarı, anahtar kilit gibi birbirine geçiyorlar. Fabrikanın üzerinde. Ne oluyor bu? Bir tane amino asit getirdi bakın görüyorsunuz. Şimdi bunların ikisi bağlandığı zaman, o zaman bu ikinci büyük parça gelebiliyor oraya. Bu da çok büyük mucize. Ne zaman, nereye, nasıl geleceğini, hangi milimetrik sistemde, yani mükemmel bir yapışmayla nasıl bağlanacağını nereden biliniyor değil mi? En ufak bir hata yok. Yani çarpık bağlanma olabilir, yerini tutturamaz. Niye gelsin bir kere? Yani gelmesi evet, bir mucize zaten. Yani. Değil mi? İnşallah. Haber alıyor. Aa diyor bizim çocuklar orada diyor. Adeta değil mi? Birleşmişler demek ki protein sentezlenmesi lazım diye düşünmesi lazım ki gelsin. Ki tabii Allah'ın aklının tecellisi bu.
Ve insan gibi düşünsek normalde insanlar arasında bile yani şöyle bir olayda milyonlarca hata olur. Ama demek ki insanın üstünden çok daha üstün bir aklın yönetiminde ki böyle bir hata çıkıyor.
Evet,
yani.
Bu şuna çıkıyor. Benziyor. Mesela bir fabrika var. Fabrika mı öyle ikiye bölünmüş bir şekilde duruyor böyle yolun iki tarafında veya bambaşka yerlerde. İşte bir tane emir geliyor. İşte bir tane bana bir ürün lazım. Üretir misiniz diye. Sanki böyle şuursuz o duvarlar, çimentolar bunu duyup da bir araya böyle gelip tekrar oluşup işte o siparişe uygun ürünü yapması gibi oluyor. Evet. Bu fabrika normalde sürekli şey bitişik şekli olmuyor işte iki parçası var dedik ve bunlar ayrı. Doğru zamanda doğru bir şekilde bağlanması gerekiyor. Çok evet. Şuurlu bir seçim maşallah.
Bunun kapkaranlık ortam ve bunların da cansız moleküllerden yapılı olduğunu unutmayalım.
Evet,
değil mi?
İnşallah.
Bakın şimdi evet. Evet, bunların ikisinin bağlanması büyük parçayı getiriyor.
Normalde bir de bu tek parça da olabilirdi. Yani böyle bir detaylı olmayabilirdi. Allah o şekilde evet. De yatabilirdi ama Allah sanatını gösteriyor burada evet. İnşallah bize.
Şimdi bunun P bölgesi var, A bölgesi var demiştik. Diğer bölgeye bu sefer oradaki şifreye uygun olan diğer başka bir transfer RNA getiriliyor, geliyor. Ve o da ayrı bir amino asit taşıyor. Bakın görüyorsunuz birbirine karşılık gelecek. Şimdi çok önemli bir şey yapılıyor bakın. Diğer bu ilk gelen trans taşıyıcı RNA'daki ucuna bağlı bir amino asit var demiştik. Bu amino asit alınıyor ve diğer amino asite ekleniyor. Bu da muhteşem bir mekanizma. Çünkü bunu gerçekleştiren özel bir enzim var. Peptidil transferaz deniyor buna. Bu büyük parçanın üzerinde bir şey bu. O da RNA yapısında bir enzim. O enzimin görevi enerjiyle birlikte bakın bu amino asitleri birleştirmek. İşte bu yani zaten Darwinizmi çökerten bakın kaç noktada çöküyor. Bir kere amino asitler siz doğaya bıraksanız bile hiçbir şekilde birbiriyle peptit bağı yani proteinler için gerekli olan bu bağı yapmıyorlar. Ancak böyle hücrenin içerisinde bütün bu parçalar eksiksiz ve mükemmel olarak var olduğu zaman DNA'sıyla, bütün bu enzimleriyle, enerjisiyle, o zaman amino asitler alınıp bir diğerine eklenebiliyor. Şimdi onu görüyoruz bakın. Kaldırılıp ekleniyor. Onu yapan özel enzimin ve enerjinin varlığında. Boşta kalan hemen ayrılıyor oradan işi evet. bitince.
Normalde burada öyle yapıştırmış ama öyle kolay değil yapışmış. Yapışmıyor evet. zaten. Halbuki yani diyelim yapışsın, su çıkıyor. O su tekrar geri bozuyor onu.
Evet.
Allah öyle özel yaratmış ki ribozomun yapısını. O su oradan alınacak şekilde başka enzimlerin de yardımıyla o sudan çekilip alınıyor ve böylece o peptit bağı orada sağlanmış oluyor özel enzimler yoluyla.
Evet. Bakın hem enerji gerekiyor hem çıkan su oradan ortamdan izole ediliyor. Yani bu ancak bakın ancak proteinin sentezi hücre içerisinde gerçekleşebiliyor. İşte bu Darwinizmi kökünden bitiriyor zaten. Allah'ın yarattığını kesin olarak ispatlıyor. Hmm. Şimdi devam edelim. Bakın bu iki amino asit birleşip tek taşıyıcı RNA geldiği zaman hemen bu mesajcı RNA kaydırılıyor fabrika üzerinde. Bu da çok özel bir sistem. Buraya geliyor. Olması gereken yere. Neden? Buraya çünkü yenisi gelecek. Yenisine yer açılıyor. Nitekim diğer şifre açığa çıkıyor. Hemen ona uygun bir tane taşıyıcı orada şifrelenen amino asidi getiriyor sistemin içerisine. Yani muhteşem bir akıl yok.
Yine tam zamanında olması evet. gereken yere geliyor. Bir de dediğin gibi nasıl yönünü buluyor. Bir de onu harekete geçiren nedir? Yani o kendi mi karar alıyor? Böyle bir karar nasıl alıyor? Yani aralarında iletişim yok. Karanlık bölgede. Bir de o enerjiyi nereden buluyor oraya gitme enerjisini? Evet. Kendinin de ayrı bir enerjiye ihtiyacı var.
Evet.
Yani bin bir tane aslında sorumuz maşallah. Gereken soru çıkıyor.
Evet. Tabii önden bir bilgi verelim. Bu, bütün bunlar çok büyük bir mucize. Ancak burada sadece doğru amino asit dizilimi yapılıyor. Şekil verme sanatı apayrı.
Apayrı.
Ve o şekil verme olmadan tek başına bu amino asit zincirinin tespit tanesi şeklinde dizilmiş olan o zincirin hiçbir anlamı yok. Aksine zararı olur. Yani ki bunun örneklerini de vereceğiz.
Evet.
Ama bu haliyle bile çok büyük bir mucize.
Ama her aşaması bakın mucize. Şimdi yine amino asitler alınıyor özel enzim tarafından enerjiyle. Diğerlerine ekleniyor. Ve boşta kalan hemen yerinden ayrılıyor. Bakın o zaman bütün sistem yine kaydırılıyor bir kademe. Bu sefer diğer orada kodon doğrultusunda diğeri geliyor. En sonunda yalnız bu amino asit zinciri tamamlandığında bu sefer olayı sonlandıran bir başka faktör geliyor. Çözücü faktör. O yerleşiyor. Onun görevi bakın şu şekilde. O yerleştiği takdirde ki UAG harflerinden oluşuyor. Bitiş sinyali bu. O zaman protein salınıyor. Bütün parçalar işine gücüne dağılıyor. Bu da bitiş sinyalini oluşturuyor. Bu da bir mucize. Çünkü nerede biteceğini bilmezdi. DNA'yı alabildiğine kodlardı. Evet. Ne protein olurdu ne bir şey. Öyle değil. Bakın başlama yeri nereden başlanacağını bildiriyor. Nerede sonlanacağını bildiriyor ve tam olması gereken zamanda ve yerlerde sonlandırılıyor. Ama çok hassas bir şekilde onun arasındaki bölümden protein meydana gelebiliyor. En ufak bir harf kayması yanlışlığı bütün yapıyı alt üst ediyor, bozuyor sistemi. Ama olmuyor Allah'ın dilemesi dışında.
Evet. İnşallah.
Yani burada de bahsettiğimiz gibi önce bilginin olması gerekiyor. Yani yaratılmadan önce neyin yaratılacağını mutlaka bilgisi olması gerekiyor. Bu da Yüce Allah'ın hafızasında olan bilgi olabilir ancak. İnşallah. Çünkü her şeyi yoktan yaratan sadece Cenab-ı Allah'tır. Dolayısıyla sonra da bunu bir büyük bir kudretle inşa etmek gerekiyor. Şimdi bakıyoruz bütün insanlar bir araya geldiğinde bunu inşa edecek konumda değiller yani insanlar. Bakıyoruz bunu da aynı şekilde inşa ediyor. Allah yaratıyor. Büyük bir kudretle. Ve hepsi de olması gerektiği zamanda ve anda oluyor. Bütün o dengelerle, dünyadaki, evrendeki bütün hassas dengelerle birlikte o hücrenin içindeki DNA'daki olaylar meydana geliyor. Şimdi biraz düşündüğünde hani bunların böyle tesadüfen olacağı ya da maddenin kendi, canlılığın kendi kendine böyle oluşturacağı, gelişeceği gibi bir şey yani tamamen deli saçması bir iddia olmuş oluyor. Evet. Hiç akıl kârı yani olmayacak bir şey. Yani asla yani şuurlu, böyle şuuru açık bir insanın yani ihtimal bile veremeyeceği, düşünemeyeceği bir olay. Ama Allah imtihan kastıyla Darwinizmi böyle insanlara göstermiş. İnsanlar bundan ibret alsın inşallah. O büyük hipnozdan da insanlar kurtulsun diye böyle bir olay yaratmış. İnşallah da elhamdülillah hocamızın da vesilesiyle yaşadığımız çağda bu Darwinizmin böyle bilimsel anlamda kökü kazınarak inşallah insanlar o hipnozdan kurtuluyorlar.
İnşallah.
Şimdi burada evet. Aslında Serdar Hocam biraz bahsetti de şimdi biz çok detaylı bir anlatım yok burada. Yani daha bilimin bilmediği çok konular var da mesela şu gördüğünüz fabrikanın içerisinde 55 tane ayrı protein görevli. Böyle tek bir tane bir yapı, birleşik bir yapı falan değil. Bakın 55 ayrı protein sadece şu harflerin okunması yerinde görevli. Bundan sonra oluşan zinciri değiştiren, yani ona özel ekler yapan 1150 tane ayrı protein daha var. Enzim var özel. Onlar da özel eklerle proteini çok özel bir şekilde 3'e katlıyorlar. Ama bu da belirli önceden. Yani böyle rastgele bir katlama sistemi değil bu. Çok kesin çalışan mükemmel bir sistem. Bütün bu proteinler de DNA'da kodlu olarak var en baştan itibaren. İlk canlıdan itibaren. Yani bu tabii, evet.
Hocam, onunla ilgili bir örnek verebiliriz. O amino asitlerin diziliminin 3 boyutlu hale getirilmesiyle ilgili. Şimdi onu bir zincir olarak düşünelim, amino asitlerin şeyini. Bir zincir, normal bildiğimiz işte bisikletlerin bağlandığı falan bir zincir gibi düşünebiliriz. Şimdi hani normalde kağıtları işte bir hayvan şeklinde sokarlar ya, 3 boyutlu bir hale getirirler. Veyahut da başka bir malzemeden 3 boyutlu işte bir figür yaparlar. Aynen onun gibi düz bir zincir düşünelim. O zinciri alıp işte mesela bir köpek şeklinde sokulduğunu düşünelim. Ve o gereken yerlerden birbirine kaynatıldığını düşünelim zincirin. Şimdi bu aynen protein yapımıyla çok benziyor. İşte amino asit zinciri var. Peptit bağlarıyla işte birbirine bağlı. Ve 3 boyutlu bir katlanmayla 3 boyutlu bir şeklini alıyor proteinler. Aynen öyle zinciri de alıp birbirine böyle kaynatarak anlamlı bir şekil haline getirdiğimizi düşünelim. Yani bunda hiçbir fark yok. Zaten bunu normal böyle yani aklın başında insanın bile çok zor yapabileceği bir şey. Zaten insanlar proteini yapamıyorlar. Bir de evrimcilerin düştüğü çok komik bir durum var. Yani bunu da dillendirelim. Evrimciler insanların yapamadığı, yani insan aklının başaramadığı, teknolojisiyle başaramadığı şeylerin doğada tesadüfen olduğunu iddia ediyorlar. Mesela işte protein yapabiliyor musunuz diyoruz. Yapamıyoruz. Nasıl oldu? Doğada tesadüfen oldu. Hücre yapabiliyor musun? Hayır. Doğada tesadüfen oldu. Bir canlı türünü DNA'sında farklılıklar yaparak başka bir canlı türüne çevirebiliyor musun? Hayır. Peki nasıl oldu? Doğada tesadüfen oldu. Yani burada tesadüfü ve evrende geçen süreyi ilah edinmiş oluyor evrimciler. Evet. Yani çok felaket bir durum bu.
Bir de bu demin anlattıklarımıza göre düşünürsek aslında hani evrimcilerin iddiası amino asitler oluştu, amino asitler bir araya geldi, proteinler oluştu, proteinler bir araya geldi. Bunlar tesadüfen oldu derken mesela doğada da bilgi olması lazım. Yani bu anlatılan çok böyle hassas, ince, detaylı bilginin doğada böyle başıboş şekilde dolanıyor olması lazım. Yani tabii deli saçması bir şey. Ben anlatırken de yani çok komik oluyor ama hani bunu iddia etmiş oluyorlar. Evet. Yani bir yandan amino asitler bir araya geliyor. Bir yandan protein oluştururken bir yandan da böyle bir bilgi bir yerden içine giriyor. Onunla birlikte bunu deneme yanılma diye bir şey söz konusu olamaz. Bu kadar hassas bir sistem bir anda meydanda olmaz. Yani o an oluşması lazım. Yani şimdi anlatıyorsunuz işte proteinler geliyor, başka proteinler, enzimler, onlar geliyor. Hepsi birbirinden farklı görevdeler. Bir tanesi olmasa protein sentezlemesi olmayacak. Zaten canlılık bitiyor zaten.
Mesela bir örnek verelim. İşte bu üretilen proteinlerin bir kısmı hücre zarında kullanılıyor. Şimdi üretildi protein ve bu üretim neticesinde ortaya çıktı. Ribozom falan hepsi var, ellerinde verelim evrimcilerin. Ne anlamı var? Yani protein üretilmiş oldu. Onun görev yerine kimi eriştirecek? Nasıl olacak bu? Yani hücre çok büyük bir alan. Yani mitokondrisi var. Yani enerji santrali, kloroplastı, Golgi'si, hücrenin çekirdeği, bin bir türlü yer var. Üretilen protein doğru yere nasıl gidecek?
10 milyar protein var.
Evet. Yani bu o kadar muazzam bir durum ki. Yani mesela bir özel bir civa, özel bir vida üretiliyor. Bu vida doğru çalıştığı tek bir yer var İstanbul şehrinde. İşte bir X evinin içinde bir odada bir yere monte edilmesi gerekiyor. Yani burada üretilen bir şey oraya nasıl gidecek yani? Allah onun için de çok muazzam bir taşıma sistemi yaratmış. Ve bu taşımada da proteinler görevli. Önceden bu proteinler olmadığı zaman aradan ki bunun deneylerini yapıyorlar. O taşıma proteinlerini bir kısmını aradan çekiyorlar. Hatta aradan da çekmiyorlar. Ufak bir hataya maruz bırakıyorlar. Görevlerini yapamıyor ve ilgili proteinler görev yerlerine ulaşamıyorlar. Şimdi böyle bir durumda nasıl olacak bu iş? Yani ufacık bir eksiklik hücrenin ölümü anlamına geliyor. Dolayısıyla sistem bütün halinde yaratılmıştır. Bir başka durum, protein üretildi. Oktar da belirtti, 1150 çeşit şu ana kadar tespit edilen enzim var. Değişiklik yapıyorlar. Mesela hücre zarında özel bazı proteinler var, integrin, fibrinojen gibi. Bunlarda amino asitlerde ufak değişiklikler yapılıyorlar. Uzun zincirde bir iki tane amino asitte özel değişiklik yapılıyor. Bunlar sayesinde bu proteinler birbirine sarılabiliyor. Bu olmadığı zaman, yani o ufak değişiklik yapılmadığı zaman ilgili amino asitte, o zaman o üçlü yapı oluşmuyor. Hatta o ağ şeklinde böyle halat gibi yapılar oluşmuyor. Onlar neye sebep oluyor? Oluşmaması deride mesela sağlamlık yapmıyor. Ve onunla beraber mesela vücut salgıları dışarı çıkıyor ve erken ölümler oluyor. Yani en işte milyonlarca, milyarlarca proteinden sadece bir tanesindeki hata hayatın bitmesine sebep oluyor. O işlem yapan proteinlerden biri bu.
Bakın burada bir canlandırma var. Bu protein katlanmasını gösteriyor. Bu yani aslında olan olaylardan aslında çok uzak. Bakın proteinin nasıl mükemmel bir şekilde, ki bu çok kısa zamanlarda oluyor, böyle uzun zamanlarda değil. Çok özel bir şekilde, bakın görüyorsunuz, proteine eklemeler yapılarak bunları görev yapan çok sayıda enzim var. Protein sadece bir şekilde, çünkü sadece bir şekilde katlandığı zaman işlev görebiliyor. Bu çok önemli. Bu da Serdar Hocam'ın dediği gibi özel ekler ekleniyor mesela protein üzerine. Onunla gerçekleştirilebiliyor. Ya bunu seyretmesi bile karışık geliyor insana, ki zaten aslını yansıtmaktan çok uzak. Çünkü bilim adamları çözebilmiş değiller proteinlerin nasıl böyle 2'ye 3'e katlandıklarını, ne eklemeler ne çıkarmalar yapıldıklarını. Bu bir sadece canlandırma olayı. Fakat o kadar hassasiyet var ki burada, dediğim gibi. Sadece bir tek şekilde katlandığı zaman, özel eklemeler yapıp da katlandığı zaman işlev görebiliyor. Bu işte olayı hayalin ötesinde karmaşık bir hale getiriyor ve Allah'ın yaratma sanatını gösteriyor bize.
İnşallah. Maşallah. Buna bir örnek verelim. Bu şekilde şimdi üretilen proteinler endoplazmik retikulum adlı özel üretim bandına konuluyor. Orada bir protein var, kanneksin proteini. Bu kanneksin proteinin görevi, bu şeklin gösterdiği canlandırmada belirttiği gibi, proteini katlamak. Bu uğraşıyor, yani uğraşıyor ki o protein düzgün haline gelsin. Ondan sonra bırakıyor. Daha sonra bir başka protein bunu kontrol ediyor. Yani bu kanneksin hakikaten görevini düzgün yapmış mı, yapmamış mı? Kontrol ediyor ve bir karar veriyor. O karara göre ya bırakıyor bunu ya da geri veriyor kanneksini. Yani sen görevini düzgün yapmadın, biraz daha devam et dercesine kanneksine veriyor ve o proteini katlamaya devam ediyor. Bu böyle döngü şeklinde devam ediyor ta ki protein düzgün katlanana kadar. Yani burada bu işi yapan proteinin önceden var olması lazım. Ondan sonra kanneksin bu görevi düzgün yaptı mı yapmadı mı kontrol eden proteinin var olması lazım. Bunlardan birinin olmadığı bir durumda protein katlanmıyor. Peki protein katlanmadığında ne oluyor? O protein hiçbir işe yaramıyor. Mesela bir tahta düşünelim. Yani çıkmış, yani odunu kesmişler ağaçtan. O tahtanın hiçbir anlamı yok ki tek başına. Ondan sanatlı bir şekilde şekil yapılabilmesi gerekir. Ondan sonra işte masa, işte ne bileyim sandalye gibi bizim kullanacağımız araçlar olacak sonra. Yani sadece tahtanın hiçbir anlamı yok. Ona şekil verilmesi gerekiyor. Protein de öyle. Şekli olmadan diğer proteinlerle iletişime geçemiyor.
Şimdi bakın bu sistemlerin o kadar mükemmel çalışması lazım ki, şimdi burada bir şey görüyoruz. Fosil görüyoruz bakın. 150 milyon yıl yaşında bir mercanı göreceğiz şimdi. Tam 150 milyon yıl yaşında bakın. Şimdi burada günümüzdeki halini görüyoruz bakın. Tıpatıp aynısı. Değil mi? 150 milyon yıl boyunca en ufak bir değişikliğe uğramamış. Bakın görüyorsunuz. Fosil ve günümüzdeki hali. Değil mi? Milimetresi milimetresi hali. Neden biliyor musunuz? İşte bu tarif edilen sistemlerin ki böyle milyonlarca mekanizma var böyle. Atomik hassasiyette yani atom deyince milimetrenin milyarda biri, 100 milyonda biri hassasiyetle mükemmel her an yaratılarak çalıştığı için, kontrol edildiği için milyonlarca, 150 milyon yılda deniz mercanları genetik bilgisindeki bu hassasiyetten, protein üretimlerindeki bu hassasiyetten, mükemmellikten dolayı hep birbirine aynı olarak devam ediyor. Bakın 150 milyon yıldır genetik bilgi o kadar mükemmel kopyalanıyor, o kadar mükemmel proteinler üretiliyor ki hiç değişmiyor 150 milyon yıldır. Tabii bu bize Allah'ın sonsuz sanatını değil mi? Sonsuz aklının tecellisi olarak Allah gösteriyor bize maşallah.
İnşallah.
Mesela şimdi bakıyoruz, ben şimdi baktım bir cam bardak var masanın üstünde. Şimdi ben bu cam bardağı yapmaya kalksam mutlaka onun bilgisi olması lazım benden. Yani çok basit bir cam bardak bu. Evet. Benim yapabilmem için bunun bir bilgisi olması gerekiyor. Ben nasıl bu şekli vereceğim? Ve bunun için bunun ham maddesi olması lazım diğer yandan. Ve şekli ve kullanılır olabilmesi lazım. Yani bayağı bir aslında detaylı bir konu. Yani ben ciddi bir eğitim almadan bir kere onu şekillendiremem. Yani o bilgisi olmadan, onun ham maddesini bilmeden etmeden bir bardaktan bahsediyoruz.
Evet.
16 farklı maddenin karışımı bu arada cam. Oluşuyor.
Maşallah. Tabii her şeyin, her bir maddenin güzelliği var, detayı var. Allah her şeyi bir güzellikle yaratmış. Şimdi öyle düşünüyorum. Şimdi biz insan hücresinden bahsediyoruz, DNA'sından bahsediyoruz. İşte muazzam karmaşık yapılardan ve çok düzenli bir şekilde işleyen bir sistemden milyonlarca yıl hatasız bir şekilde sonraki nesillere aktarılan evet. bilgiden bahsediyoruz.
Hatasız ama mükemmel hatasız yani böyle.
Ve milyon yıl sonra
maşallah.
Aynı canlı hiç değişmeden tekrar ediyor.
Evet.
Var oluyor. Mesela arı milyonlarca yıl sonra gene arı.
İşte bu tarif edilen sistemler her an işliyor. Yani hem insanda hem bu canlılarda değil mi? Her an, her hücresinde bir kusursuz olarak işliyor maşallah.
Evet, maşallah.
İnşallah.
Mesela ben bu bardağın tesadüfen olduğunu şimdi iddia etsem. Ya da ben bu işte biraz rüzgar esti, işte kum ayaklandı, yağmur yağdı, vurdu, etti. Kimse buna inanmıyor. Yani bu çok gülünç böyle yani. Akıl sağlığımdan şüphe ederler değil mi? Hani derler nasıl yani?
Sen demezsin de diyenler var.
Örnek olarak söylüyorum. Yani bu baştan aslında saçmalık. Yani bunu evet, konuşuyoruz ama hani konuşmak için konuşuyoruz. Yani aslında denecek bir şey yok. Yani bunu ifade etmek zor bir şey ama burada tam anlaşılsın diye böyle örnekler vermeye çalışıyoruz. Aslında yani
ya
çok gülünç bir konu yani.
Napolyon'um ben diyor bir adam. Biz onun neden Napolyon olmadığını anlatıyoruz burada yani. Yapılan işlem biraz buna benziyor.
Aynı şekilde evet. O yani biz o tabii
yavrum sen Napolyon değilsin. Napolyon işte kaç yüzyıl önce yaşamış falan ölmüş.
Şimdi, Allah vermesin. Şimdi üniversitedeyken bizim bir arkadaş vardı. Şimdi arkadaş akıl sağlığı bozuldu. İşte ondan sonra böyle garip iddialarda bulunmaya başladı. Dedi ki işte ben bir elektronik cihaz söylüyor. VCD player. Eski okuma cihazları. Onu işte DVD player yaptım dedi. Sonra ha öyle mi dedi bir başka arkadaş. Nasıl yaptın? Ondan sonra işte içini açmış böyle herhangi iki kabloyu birbirine bağlamış. Halbuki VCD player bilenler bir. DVD...
Neyse tabii o rahatsızlanmış.
Evet Allah, yani Allah vermesin.
Hastalık
zaten
tabii bir imtihan.
Onların yani Allah evet. özel durumu ve
evet,
imtihanına tabi değiller. Evet. Ama burada şeyi anlatıyorum yani akıl sağlığı bozulduğunda.
Bunlar sağlam olduğu halde bozuk. Yani
evet.
Tabii.
Normal bu insanlar hani öyle psikiyatrik hastaysa o da tamam onu diyecek yok zaten.
Evet.
Allah
evet.
katında sorumlu olmaz inşallah öyle akıl hastalığında ama.
Evet ama.
Bunlar sağlam olduğu halde yalan söylüyorlar, iftira evet. ediyorlar. Konu bu zaten yani o çok çirkin bir cüret, çok büyük iftira.
Tabii. Konuşat Allah'a yani, sınırın vicdanları kabul ettiği halde evet. inkar edenlerden
İnşallah.
Evet.
Yani böyle
i̇nşallah.
Hatayla. Tesadüflerle böyle olağanüstü teknolojilerin olduğunu iddia etmesi bir insanın buna benzer bir durum oluyor. Yani böyle tesadüfen hiç olur mu böyle bir şey? Olmaz. Yani ortada olağanüstü bir teknoloji
Tabii.
var. O olağanüstü teknoloji olağanüstü bir akıl gerektirir. Olağanüstü akıl Allah'ın aklının tecellisi.
Tabii. İşte onları... Bilim işte bakın Allah'a tesbih ettirtiyor. Bu çok önemli. Yani bütün bu bilimsel deliller değil mi? Allah'ın sonsuz aklını, sonsuz varlığını kanıtlıyor böyle. Bu Allah'ın yüceltmemize vesile oluyor. Tesbih ettirtiyor bizi değil mi? Allah'ı andırtıyor ve tesbih ettirtiyor inşallah.
Evet inşallah. Şimdi inşallah. Ben bir örnek daha vereceğim. Bu proteinlerdeki katlanmayla alakalı. Daha demin bir örneğini gördük. Allah bir tane proteini öyle şeklini özel yaratmış ki. Bu böyle kutucuk şeklinde. Gerçek şekli burada onun. Protein giriyor. Katlanması beklenen protein bunun içine sokuluyor. Ondan sonra kapağı kapatılıyor. Dış ortamda izolasyon sağlanıyor. Ve bunun içinde bu son şekline veriliyor ve bırakılıyor. Çok özel bir sistem. Yani böyle teknolojik bir harika. Bir protein bir başka proteini kendi içine hapsediyor. Hapsetmekle kalmıyor. Sanki biliyor onun şekil verilmesi gerektiğini. O düzgün ortamda ona şekil veriyor. Ve ondan sonra şekil verildikten sonra da bırakıyor. Yani her aşaması müthiş bir şuur gerektiriyor. Ve bunlar da meydana gelen en ufak bir hata proteinin düzgün katlanamamasına ve neticede görevini yapamamasına sebep oluyor. Dolayısıyla tesadüfen mesela o geni olsa bile ortada bu katlayıcı protein olmadığı takdirde hiçbir anlamı yok.
Hiçbir anlamı yok. Hayat gene duruyor.
Evet.
Bakın kaç tane faktör, hepsi olmazsa olmaz. Hatta öyle olmazsa olmaz ki, şimdi o proteinin olmaması değil, o proteindeki siz amino asitlerden bir ikisini değiştirin, o protein işlevi bozuluyor, bütün hayat duruyor. Yani bütün proteinlerin mesela insanda 100 bin çeşit protein olduğu varsayılıyor, daha fazla olabilir. Çünkü DNA içindeki mesajların sayısının çok arttığını anlıyoruz son çalışmalardan. Ama 100 bin olduğunu varsayalım, 100 bin çeşit proteinin 100 bininde hatasız olması gerekiyor. Harf hatası olmayacak, amino asit hatası olmayacak, harf hatası olmayacak genlerde. Yani en ufak bir değişiklik, bir mutasyon, bir hata olduğu zaman sistem bozuluyor böyle olduğu gibi. Ya ağır sakatlıklar, hastalıklar meydana geliyor ya ölüm meydana geliyor.
Evet. Şimdi bütün bunlara rağmen mesela proteinler üretildi, düzgün şekilde verildi. Ama ileri teknolojili fabrikalarda hep bir ek kontrol sistemi vardır. Yani, tamam üretildi ürünler ama bu gerçekten de istediğimiz gibi mi? Proteinlerde böyle ek bir kalite kontrol sistemine tabi tutulduğu tespit edildi. Bu da apayrı bir mucize. Yani burada özel alıcılar var. Bu özel alıcıların görevi mevcut olan proteinler düzgün katlanmış mı katlanmamış mı onu tespit etmek. Eğer katlanmadığını tespit ediyorsa zincirleme bir reaksiyonla bu daha demin bahsettiğimiz katlayıcı proteinler üretimine sebep oluyorlar. Şapayron adlı proteinlerin ürettiriliyor. Ve ondan sonra o şapayron proteinleri gidip o katlanması tam gerçekleşmemiş proteinleri tekrar katlıyorlar. Yani ek böyle her aşamasıyla kontrol altında tutuluyor.
Maşallah.
Maşallah.
Değil mi? Kaç yani iç içe geçmiş sistemler çok sonsuz akıl yani tecellisi oldu. Çok net anlaşılıyor. Çocukların bile anlayacağı kadar.
İnşallah. Ayet okuyayım ben.
İnşallah.
Şeytan Allah'a sınırım. Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse için iman etme yoktur. O akıl erdirmeyenlerin üzerine iğrenç bir pislik kılar. Yunus suresi 100. ayette inşallah Allah bildiriyor. Yani biraz önce Serhat Hocam senin anlattığın olay gibi ama buradaki olay farklı. Yani normal aslında erdirebileceği bir şey, düşünebileceği bir şey ama ısrarla düşünmüyor üzerinde. Yani tamamen kendisini Allah'ın varlığı konusunda şey yapıyor, sabitliyor yani. Tamamen inkar etmeye kilitleniyor.
İnşallah.
Onun sonucunda da zaten düşülen durum belli yani. Enteresan iddialar.
Bir de Allah maşallah ne kadar çok detay yaratmış.
Evet, detay maşallah.
Değil mi? Yaratmış. Bir de biz bunlara ulaşabiliyoruz.
Evet.
Mesela çok büyük nimet. Yani özellikle bu dönemde bunların keşfedilmesi, teknolojinin değil mi? Bu kadar ilerlemesi, bunların bize anlatılması, resimlendirilmesi. Biz şimdi hücrenin içini, DNA'yı değil mi? Atomik boyuttaki nesneleri şekillendiriyoruz. Desen yani böyle resimler oluyor mesela. Bunlar çok güzel nimetler. Böyle detaya inildikçe de mesela Allah'ın kudretinin büyüklüğünü anlıyoruz. Allah'ın mutlak olarak Allah'ın gücüyle, kudretiyle ancak yaratılışın meydana gelebileceğini anlıyoruz. Mesela bu da bizim imanımızı arttırıyor.
İnşallah.
Evet, bu şimdi o zaman bir rahmet oluyor bize bunları bilmemiz.
İnşallah.
Bunları sürekli okumamız, detay düşünmemiz. Çünkü kovmuş şeytan Allah'a sınır, Allah, Cenab-ı Allah Kur'an'da onlar derin derin düşünürler diyor.
İnşallah.
Derin düşünmekten İnşallah. Bahsediyor. Bu bilgiler bizi derin düşünmeye sevk ediyor.
İnşallah.
Çünkü bizler hani şöyle bir baktığımızda hakikaten etrafımıza Allah'ın yaratılışını apaçık anlıyoruz inşallah.
İnşallah.
Ama daha da detaylara inildiğinde, bilimsel olarak daha detaylarında daha derin düşünerek anlıyoruz. O da bizim daha derinleşmemize, daha Allah'a yakınlaşmamıza vesile oluyor.
İnşallah.
Bundan dolayı da bir şükür vesilesi bu bilgilere ulaşabilmemiz.
Darwin zamanında, Tarkan Hocam dikkat çektiğin konu bayağı önemli. Darwin zamanında hücre içi su dolu bir baloncuk olarak biliniyordu. Şimdi Darwin'in sözleri var ya, işte gözü düşünmek beni teorimden soğuttu diyor. Evet. İşte tavus kuşlarını düşündükçe hasta oluyorum diyor. Yani o tavus kuşunu ve dışarıdan sadece gördüğü gözle ilgili bölümler yani çok daha detaylı ve kapsamlı bir yapı olduğu bulundu. Yani şu anda Darwin olsaydı herhalde, yani bir hücrenin bir sadece bir yapısını bile görse hani hasta oluyor ama direkt herhalde intihar ederdi. Yani çünkü veyahut da iman ederdi yani o gerçek karşısında. Çünkü yani tavus kuşunun bir deseninden bahsediyoruz sadece, değil mi? Yani o da çok büyük bir sanat ama hücrede yani belki bunun milyon kat daha detayı ve milyon kat daha çok daha büyük bir sanat var. Ama Darwin zamanında tabii bu bilinmiyordu. Sadece işte bir leke olarak gözüküyordu mikroskop altında. İlkel mikroskop altında tabii. Ve işte doğada kendiliğinden çok rahat oluşabilecek bir şey olarak zannediliyordu. Baktık bakıldı ki tek bir yapısı bile şu an yapılamıyor. İnsan aklı ve teknolojisiyle.
İnşallah. Tabii mesela dokunamıyorsun bile. Yani o DNA. Mesela mutasyonlar var. DNA'da bir etki, yıkıcı bir etki meydana getiriyor. Tek bir hareket hemen bozuyor mesela o yapıyı. Yani en ufak bir dokunma, muazzam hassasiyet var. İnsanın bütün yapısını, DNA'sının şifresini bozuyor. Sağlığını bozuyor, hastalıklara meydana getiriyor. Sonraki nesillere belki aktaracağı kalıcı, kalıtsal bir rahatsızlık meydana gelebiliyor. Yani muazzam hassas bir yapı. İnsan ona dokunamıyor bile. O kadar hassasiyetli bir yapı. Bunun böyle tesadüfen meydana geldiğini iddia etmek ya da böyle bir takım mutasyonlar, işte yıkıcı etkisi olan etkilerle böyle ilerlemelerin meydana geldiğini iddia etmek muazzam akıl dışı, bilim dışı, tamamen bir yani pagan kültürü, bir felsefe yani bir inanç. Sırf bu haşa Allah'ı inkar etme kastıyla ortaya atıldığı çok belli. Yani buradaki amaç Allah'ı inkar etmek. Ona karşı böyle ortaya bir şey sunmak, atmak. Ve bu amaca yönelik bir iddia bu. Başka bir inanç. Yani batıl bir inanç. Başka hiçbir sebebi olamaz. Yani bir somut bir delil, bilimsel bir delil üstüne olmadığı çok açık belli.
Evet, bakın şimdi evrimciler somut deliller olmadığı için neler yapıyorlar? Neler söylüyorlar? Değil mi? Somut delili yok. Dolayısıyla sadece yapmaya çalıştıkları laf kalabalığı olmuş oluyor internette.
Olgusal tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler, bitmiştir, betimlerler, bitmiştir. Betsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar.
Lineer bağlamda hiyerarşik, epistemolojik, sevgili kuantum, binel falan böyle.
Eşesel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmalarıyla.
Bunlar için önemli. İzolasyon
mekanizmalarıyla.
İzolasyon, müzolasyon, bunlar hepsi hikaye.
Sansasyon, radyasyon, komünikasyon. Bakın ben bu terminolojiyi kullanmadan konuşmam. Olgusal tutarlılık skalasındaki
işte evrimcilerin yani durumu bu. Yani Darwinizmin durumu bu.
Bir ayet okuyayım mı bunları?
Evet, söyleyebilecek hiçbir şey yok. Ve onlar da laf kalabalığı. Yani başlığı bu, bundan ibaret.
Şimdi şeytan Allah'a sınırım. İnkar edenlerin örneği, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyip duyduğu veya bağırdığı şeyin anlamını bilmeyen ve sürekli haykıranın örneği gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı akıl erdiremezler diyor Allah ayette. Bakara suresi 171. ayet. Yani söylediği şeyin kendi de bilmiyor ne manaya geldiğini ve sürekli böyle bağırıp çağırma modunda. Yani sürekli aynı şeyleri söylüyor, aynı şeyleri tekrarlıyor ama dediğimiz gibi kendi söylediği şeyden kendi de haberi olmuyor genelde. Allah bu şekilde bırakmış onları inşallah.
Evet. Allah saçma akıl olarak niteliyor zaten evet. Kur'an'da. Çünkü hakikaten çok saçma bir akıl. Yani bu böyle bu sistemleri görüp de yani bir tanesini görüp değil mi, tesadüfen olduğunu iddia etmesi bir insanın. Hatta bu sistemleri görmeye gerek yok ki yani bir çocuk böyle aklı başında bir çocuk değil mi? Bu görüntünün bir sahibi olduğunu bilir. İlk daha gördüğü anda duvarı bile görse sadece hayatı boyunca değil mi? O görüntünün kendisine yaratıldığını bilir. Kendisinin de bir yaratıcısı olduğunu bilir. Yani benim diyen şuurlu bir varlık onun yaratıldığını bilir. Yani ben haşa kendim ben yaratmadığıma göre değil mi?
Yapan
benim olmadığım yani bir zaman vardı. Sonra yoktan var oldum. Yaratıldım ben, bitti yani. Bunun bir şeyi yok ki yani, böyle ikinci bir alternatifi.
İnşallah.
İnşallah. Yani şimdi genetik bilmeye de gerek yok, biyokimya bilmeye de gerek yok.
Evet.
Değil mi?
Tabii bir yani biyoloji... mesela yani normal bir akılla, normal bir zekayla insanlar bunu çok iyi anlar. Burada samimi düşünmek, vicdanı devreye sokmak çok önemli. Yani hiçbir ön yargı edinmeden samimi vicdanla olaylara bakmak, onu değerlendirmek çok önemli.
İnşallah.
Hani ben de yani kendimi biliyorum yani küçüklükten beri. Yani şöyle bir baktığımda hani doğaya baktığımda, evrene baktığımda, bitkilere, insanlara ve bu dengelere, hassasiyete baktığımda bir düzen görüyorum yani. O zaman da öyleydi, şimdi de öyle. Tabii şu an çok detaylı, Allah'a çok şükür çok İnşallah. Detaylı bilgiler ama hani senin de söylediğin gibi örnek olsun diye söylüyorum. Böyle vicdani bir bakışla insan doğaya, etrafına baktığında Allah'ın var olduğunu, yaratıldığını ve en önemlisi belki de her şeyin bir amacı olduğu ve mutlaka bizim bundan dolayı sorumlu olduğumuz ve tabii ki mutlaka herkesin bir gün öleceği gerçeğiyle birlikte hesap vereceğimizi hemen anlıyoruz. Yani bunu hemen yani kalben, fıtraten, çünkü bir fıtrat üstüne yarattı bizi Allah.
Evet.
Bu inşallah Müslüman fıtratı üstüne yarattı. Biz bunu hemen fıtraten anlıyoruz zaten. Nitekim hem Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bu böyle olduğunu Allah bize zaten İnşallah. Açıkça belirtmiş, buyurmuş. Hem de böyle doğadaki güzelliklere, işte bitkilere, canlılara baktığımızda, böyle ilimle de inşallah teknolojiye de baktığımızda çok daha net kanaatimiz geliyor. Çok daha derin düşünebiliyoruz ve imanımız kat ve kat artıyor inşallah.
İnşallah. Bir de şimdi insan da genel olarak şöyle her şey çok ülfet olabiliyor. Yani bir yazılım düşünelim mesela, işte birçok yazılım var değil mi? İşte işletim sistemleri var veyahut da firmaların kullandığı kendine has yazılımlar oluyor. Şimdi o yazılımın en ufak bir bölgesindeki en ufak bir işlemle bile ilgili bir kod yazılıyor. Şimdi insan öyle yazılımla uğraşırken işte sanki böyle geneli işte özel yazılmış da bazı kısımlarda işte o yazılımdan dolayı işleyen sistemler gibi zannediyorum. Mesela insanda da işte insan şu an normal yaşantısı içinde işte hapşuruyor değil mi? Veyahut da öksürüyor. Yani sanki o şeymiş gibi zannedilebiliyor. İşte normal insan var zaten. Boğazına bir şey kaçınca da öksürmesi doğal gibi. Hayır, öyle değil. Yani bir öksürmek için, bir hapşırmak için bile, doktor hocam sen daha iyi bilirsin yani, bir sürü kas çalışıyor. Yani o bir sistem olarak yaratılmış bir şey, hapşırma. Orada bir sürü mekanizma çalışıyor ve Allah onu özel olarak yerleştirmiş, yani insan için yaratmış. Ki sadece bir öksürmeden bahsediyoruz yani, normal çok basit yaptığımız bir şeyden. Mesela dil var, tat alıyoruz. Değil mi? Yani tat alma sanki yani zaten dilimiz var, zaten tad alırız gibi geliyor. Öyle bir şey yok. Dil olurdu, tat alamazdık ama. Yani orada çok ufak yapıların değişikliğiyle o dil hiçbir işe yaramaz bir hale gelir. Yani konuşmamızda görev oluyor dil. İşte yemek yerken tat almamızda ve besinleri yine ağzımızda yönetmemizde görev oluyor. Yani muhteşem detaylı bir şekilde Allah'ın yaratması var. Mesela insan vücudunda eksik olan bir şeyi insan istiyor. Yani işte demir eksikliği var mesela insanda. Böyle hani hatta benim yakın arkadaşlarımdan birisi anlatmıştı bunu. Demir eksikliği varmış kardeşinde ve böyle toprak yemeye karşı özel bir şeyi varmış. Yani böyle normal avuç avuç toprak yiyormuş, sonradan anlamışlar demir eksikliği olduğunu. Şimdi normalde biz toprak yeme isteğimiz olmaz. Vücutta ne eksik varsa vücut o eksik maddenin bulunduğu yemeği istiyor. Şimdi sırf bu mekanizma bile olmasa insan vücudunda yani muhteşem arızalar çıkar. Yani hiçbir eksiğimizi şey yapamayız, takip edemeyiz. Biz zaten nereden bileceğiz yani atomlar seviyesinde ne eksiğimiz olduğunu. İşte şuursuz atomların birleşmesiyle Allah bir yapıları yaratmış. Onlar bize haber veriyorlar. Şu eksiğin var, şundan yiyeceksin diye. Yani buna kalkıp da tesadüf demek artık yani akıl erdirecek bir şey değil. İnşallah.
Evet, kısa bir aradan sonra programımıza devam edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Evet, sayın izleyiciler, programımıza devam ediyoruz inşallah.
İnşallah.
Buyurun hocam.
Şimdi bu genelde şeyin üzerine durduk. İşte protein üretimi ve DNA'nın üretimiyle alakalı. Her birinde de mucize sistemlerle karşılaştık. Çünkü DNA'nın kendisinin çoklanması için dahi bir sürü proteine ihtiyaç var. önceden var olması gerekir. Proteinle de alakalı sayısız zaten detay var. Ama mesela çok büyük bir mucize var, yağlar. Yağların üretimi de hücrede bir büyük bir mucizedir. Çünkü yağların üretimi endoplazmik retikulumda gerçekleşiyor. Ve bunun olabilmesi için çok sayıda enzime ihtiyaç var. Yani çok sayıda enzimin var olması gerekiyor ve bunlar belli bir sırayla çalışarak yağları üretiyorlar. Neticesinde üretilen yağlar da çok çeşitli faydaları oluyor. Mesela bazısı hormonların yapısında kullanılıyor. Bazısı hücre ve organel zarlarında kullanılıyor. Ve hücre ve organel zarlarının olmadığı bir yapıda da zaten hücreden bahsedemiyoruz. Çünkü korunaklı bir ortam yok. Dolayısıyla yağların önceden olması gerekiyor. Ama yağların olabilmesi için de yine enzimlere, dolayısıyla proteinlere ihtiyaç var. Bu da neyi gösteriyor? Yağlar ve proteinler beraber bir anda yaratılmıştır. Bunların tesadüfen gelişmesine imkan yoktur. Değil mi?
İnşallah.
Mesela adamlar ne diyor? İşte ah bir keşke protein olsa diyor. Değil, protein bir tanesi hepsini versek dahi bir koruma olmadığı sürece o proteinlerin her biri bozuluyor. Korumalı ortamda dahi bozuluyor. Yani hücrenin içinde işte dakikalarla saatler arasında bir yaşam ömürleri var. O da koruma mekanizmalarıyla beraber. Çünkü bazı proteinler bakıyor proteinde bir bozulma var, onu tespit ediyor ve düzeltiyor. Bütün bu süreçlere rağmen proteinler yine bozulur ve şey gerekir. Dolayısıyla yağların üretimi için enzimler gerekiyor ve neticesinde yağlar üretildiğinde de onların da görev yerlerine taşınması gerekiyor. Yani mesela bir yağ diyelim hücre zarının üst katmanında görev alacak. Ama hücrenin içinde bir yerde üretildi. Oraya nasıl gidecek? Yani doğru yere gitmesi gerektiğini kim biliyor? Allah öyle mükemmel bir sistem yaratmış ki sırf yani her bir yağ özgü protein taşıma sistemi var.
Maşallah.
Elden ele veriyorlar ta ki görev yerine ulaşana kadar. Orada da doğru bir şekilde yerleştiriliyor. Yani mesela bir tuğlayı alalım. Bir bina yaptığımızda onu düzgün bir şekilde yerleştirmek gerekir. Mesela dik yerleştirsen veya ters yerleştirsen olmaz. Ona diğer tuğlalar nasılsa ona uygun bir nizamla yerleştirmen gerekiyor. Bu şuurlu seçimi hücrede kim yapıyor? Değil mi? Mükemmel bir seçim evet. Var orada.
Akıl var yani.
Evet, akıl var. Mesela iki tane enzimden bahsedeceğim. Bunlar bununla alakalı çalışıyorlar. Philippase ve Scramblase deniliyor. Bunların İngilizce isimler çok önemli değil ama şunu yapıyorlar. Mesela hücre zarında bir protein yağ çalışacaksa eğer üretiliyor. Endoplazmik retikulumda üretildi. Taşıma proteinleri elden ele verdi. Hücre zarına geldiğinde yağı alıp ters çevirip karşı tarafa veriyor. Bunu yapmadığında o oraya erişemiyor. Veya çok çok az bir kısmı erişebiliyor. Bunun olması lazım. Çünkü hücre zarında her bir yağın oranı çok önemli. Bu oranlar tutturulmadığı zaman o hücre sağlıklı yapısından uzak oluyor ve hücre yaşayamıyor. Dolayısıyla yağları da düşündüğümüzde hayat zaten Allah'ın açık bir yaratılış değildi. Onun ek bir örneğini daha görmüş oluyoruz.
İnşallah.
Evet. İnşallah. Allah gökleri ve yeri şeytan Allah'a sığınırız. Şeytan gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor.
İnşallah.
Diye buyuruyor. Bakın her an Allah'ın kudretiyle ayakta durması söz konusu değil mi? Bütün canlılıkta nereye hangi düzeye inersek inelim. Bunun bu şekilde olduğunu görüyoruz. Mesela arılardan bahsedelim mi? Çok hocamızın arı mucizesi kitabı var. Daha detaylı bilgi için arı mucizesi kitabını gözden geçirebilirler. Arılarda çok büyük bir mucize var. Yani sadece proteinler ve hücre düzeyinde evet. Değil. Allah bütün canlılara, değil mi? Allah'ın emriyle hareket ettikleri çok açık. Bakın şimdi burada bir deney yapmışlar. Arıların nasıl dans ederek bal kaynağını diğer arılara gösterdiklerini inceliyorlar. Evet. Bu deneyle arıların dansı ve dansının nasıl anlaşıldığı ortaya çıkıyor.
Bu yeşil işaretli olanlar.
Evet. İşte onlar dans ediyor.
Tarif mi ediyorlar?
Evet. Şimdi deney için bakın öncelikle bir yüzeyi cam kaplı ince bir kovan hazırlanıyor. böyle ki araları rahatlıkla görebilsinler diye. İlk önce bir şerbet tabağı hazırlayıp kısa bir mesafe öteye koyuyorlar onu. Biraz ileriye. Ve beyaz boyayla da işaretliyorlar. Bunlar dönünce bakın nasıl dans ederek yerini bildirecekler. Onu gözlemleyecekler. Şimdi uzaklık tarifi için bakın. Kovana dönen işaretli arılar önce diğer arılara topladıkları şerbetten tattırıyorlar. Sonra da dans etmeye başlıyorlar. Bakın gördüğünüz gibi.
Diğerleri
çok özel, evet, çok özel bir hareket yapıyorlar. Sağa daire çiz, sola daire çiz. Dans saat yönünün önce tersine ve sonra da düzüne olmak üzere iki daire çizerek 8 şeklinde yapılan kısa bir dans. Ve bulduklarını görüyorlar. Şimdi şerbet tabağını kovandan 100 metre öteye götürüyorlar bu sefer. Ve oraya gelen arıları da morla işaretliyorlar. Evet, bakın gördüğünüz gibi. Onlar da dans ederek diğer arılara tarif ediyorlar. Ve burada tabii iki bir tane mucize var. Biri yaptığı bu kompleks dans. Bakın görüyorsunuz. Sallanma hareketinin bir yönü var. Ve sallanma sayısı. Şimdi kronometre ile arının 15 saniyede kaç tur attığını sayıyorlar. Bakın kronometre başladı çalışmaya. Saniyeler ilerliyor. Evet. 15 saniyede 10 turluk dansla anlatıyor 100 metrelik mesafeyi. Şimdi mesafeyi aşama aşama arttırıyorlar. Ve hepsinde de farklı renkle işaretliyorlar. Böylece farklı mesafeleri nasıl anlattığına bakıyorlar. Kaç defa işte dans ederek nasıl bir anlatımla. Yeşil işaretlik arılar 1000 metre mesafeden dönüyorlar. Yine bakıyorlar 15 saniye içerisinde kaç tur atmış diye. Muazzam bir şuur var burada. Bakın Allah'ın mesafe maşallah yaratma uzayınca sanatı. 15 saniyede bu sefer 5 turluk bir hızla anlatıyorlar.
Uzun mesafeyi değil mi?
Evet, daha uzun mesafeyi. Şimdi bakın bunu çeşitli mesafeleri bir çizelge haline getiriyorlar. Bu gövde hareketlerinin sayısını gösteriyor bu düz çizgi. Bu da mesafeyi gösteriyor. Bakın arada böyle mükemmel bir oranlamayla bir oranlama görüyorsunuz. Yani gövde hareketleri gittikçe azalıyor mesafe uzadıkça. Ama müthiş bir kesinlikle bakın 10 metre kilometredeki mesafeyi bile 10 metre kilometreye kadara gösterebiliyorlar. Yalnız bu kadar da değil bakın. Aynı zamanda sesle de tarif var. Şimdi bakın. Dans tekrarlaması için kesik bir çığlıkla çağrıda bulundukları görülüyor. Bakın. Evet. O beyaz nokta çıktığındaki çığlık. O çığlık işte. Şimdi yön tarifini nasıl yaptığını göreceğiz. Mesafe doğru anlatılsa bile yön tarifi yanlışsa kesinlikle ulaşamazlar. Şimdi sabit kameradan bakın çekim yapılıyor yukarıda. Ve döner bir mekanizma üzerine yerleştiriyorlar. Döner bir platform üzerine. Bakın bu platform dönmesine rağmen arının dans yönü bundan hiç etkilenmiyor. Bu da bir mucize. Yani o döndüğünü hissediyor.
Ona göre değiştiriyor.
Evet, yönünü değiştiriyor sürekli olarak. Ama güneşi referans alıyor bunu yani. Platform her döndüğünde güneş neredeyse ona göre dans ediyor. Çok muazzam bir şuur bu. Bakın onca arının arasında güneşin yönüne hep odaklıyor sürekli olarak kendine ve doğru yönü gösteriyor. Platform dönmesine rağmen.
Ve insanlar bunu çok uzun uğraşlarla anca bir kısmını çözebiliyorlar.
Çözebiliyor. Yapamaz yani zaten insan böyle bir şeyi.
Arılara bayağı eziyet çektirmişler görüldüğü kadarıyla.
Şimdi petekler yere dikey pozisyona getirildiğinde Arılar bu sefer de güneş yerine yer çekimli referans olarak dansın yönünü değiştiriyorlar maşallah. Yani arının miligramlık beyninden muazzam bir akıl. Tabii Allah'ın aklı oldu. Allah'ın emriyle hareket ettiği çok açık. Çünkü her doğan arı bunu böyle bu şekilde yapıyor, yapabiliyor. Bakın burada canlandırmayı görüyorsunuz. Arılar dikey duran petekte bunu nasıl yaptığını anlatıyor. Güneşe göre 80 derece sağda olan besin kaynağını, bak güneşe göre 80 derece sağda olan besin kaynağını, kovanda yere dik olarak duran peteğin üzerindeki arı dikey doğrultuda sağa doğru 80 derecelik bir açıyla gösteriyor bakın. Yani güneşe göre.
Aynı zamanda
güneşe göre 80 derece sağda kaldığını anlatıyor dayattığı dansla.
Güneşin yeri değişince ona göre anlatıyor.
Evet. Güneşin yeri değişip de besin kaynağıyla aynı hizaya geldiği zaman da tam dikey istikamete dönüyor bu sefer de. Yani güneşe dik gideceksiniz diyor. Doğru güneşe doğru. Sıfır dereceyle. Maşallah.
Maşallah.
Evet. Ve de yani güneşin 4 dakikada bir derece yer değiştirme durumu var.
Evet. Onu da hesaba
aynı
katarak.
Aynı zamanda da, onu da hesaba katarak yapıyor bu anlatımı. Yani insan yapamaz öyle bir şey kesinlikle.
İnsan mümkün değil. Nasıl yapsın yani? Kim yapabilir bunu?
Bir de şimdi arıların bu petekleri altıgen şeklinde yapıyorlar her zaman. Ve altıgen şekilde en az bal mumu kullanarak en çok bal depolamayı sağlıyor.
Evet. Şimdi burada da bakın besin kaynağının yerini bulabileceklerini anlayıp anlamadıkları için dinleyen arıları yani dansı seyreden arıları işaretliyorlar beyazla. Bakın buluyor. Bir kilometre ötedeki kaynağı eliyle koymuş gibi buluyorlar. Geldiler. Maşallah yani bu 40 dakika sonra beyazla boyalı arılardan iki tanesi beliriyor orada. Yani hem anlatım mükemmel, anlama da mükemmel. O da anlıyor. Yani onun dansına bakarak ha diyor demek ki güneşe göre diyor şu açıyla diyor şu kadar mesafeye gittiğimde diyor onu bulacağım demek ki diyor. Ya bu nasıl açıklanabilir?
Açıklanamaz.
Yani değil mi? Böyle, Allah'ın yaratması dışında?
Tabii Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor arılar.
Maşallah.
Maşallah.
İnşallah.
Başka da hiçbir açıklaması yok. Yani böyle bir makine yapmaya kalksak, yani bunu böyle bu şekilde anlayacak birbirine iletişim halinde olacak. Yani muazzam zor detay bir hadise yani. Hem de uçabilecek o şeyi yapacak. Birbirlerini tanıyacak, ses çıkarması, ondan sonra o yönünü tayin etmesi, açıyı hesaplaması. Yani böyle mümkün değil inşallah. Burada çok yoğun bir şekilde Allah'ın aklı tecelli ediyor.
İnşallah. Hocamızın Kur'an Mucizesi kitabını okuyabilirler. Arı Mucizesi, özür dilerim. Arı Mucizesi kitabını. Aynı zamanda, şimdi bakın Kur'an'da da işaret var değil mi? Bu mucizeyi hep birlikte görelim bakın. Nar suresinde, ki arı anlamına geliyor. Nar suresinde, nar kelimesi Arapça'da. Nar suresinde bal arısına ait bilgiler gizlidir. Şeytandan Allah'a sığınırız. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır diye buyuruyor Allah. Şimdi baktığımız zaman Nar suresinde arının kromozom sayısı gizli bir kere. Kur'an'da bal arısından, baldan ve petekten bahsedilen ayetler sadece bakın arı anlamına gelen Nar suresinde geçiyor. Kur'an'da arı anlamına gelen Nar suresi de 16. sure. Bakın arıların kromozom sayısı da 16. Maşallah.
Maşallah.
Ayette ayrıca dişi arılardan bahsediliyor. Bu da çok önemli bir Kur'an mucizesi olarak. Arapçada iki çeşit fiil kullanımı vardır. Ve bu fiillerin bu kullanımlarından öznenin erkek mi yoksa dişi mi olduğu anlaşılmaktadır. Yani Arapçanın bir özelliğinden kaynaklanan durum. Erkekten mi bahsediliyor yoksa dişiden mi anlaşılıyor. Nas suresinde arılar anlatılırken kullanılan fiil dişidir. Nitekim ayette anlatılan yuva yapımı, nektar toplama, bal üretme, petek yapımı gibi işlerin tamamını dişi arılar yaparlar. Bu ayette arı için dişi fiil kullanılması bal yapımında çalışan arıların dişi olduğuna Kur'an'ın 1400 sene öncesinde işaret ettiğini göstermektedir. Bunlar yeni bulunan, değil mi?
Maşallah.
Gözlenen İnşallah. Bilimsel gerçekler. 1400 sene önce çünkü arıyı da yaratan, Kur'an'ı yaratan Allah, değil mi?
Maşallah.
Bir de arılar gideceği mesafe kadar enerji alıyorlar. Besin alıyorlar. Yani gideceği mesafeyi hesap ederek ne kadar enerjiye ihtiyacı olduğunu bilip ona göre bir besin alıyor. gittikleri yerde baktıklarında %10 kadar da bir fazlası tespit ediliyor. Bu %10'u da ters esme ihtimali olan rüzgarlara karşı edindiği ortaya çıkıyor.
Maşallah.
Maşallah.
İnsan düşünemez yani.
Evet.
Nasıl düşünsün? Yani şimdi sana deseler 10 kilometre öteye yürü, yürüyeceğin kadar yemek ye. Yani mümkün böyle bir şey. Mümkün değil. Hakikaten mi yani böyle işte Allah'ın aklının tecellisi yani. Bunu tabii Darwinizm, Marvinizm falan böyle sapkın felsefeler değil mi? Allah'ın yarattığı çok açık.
O petekler aslında çok önemli bir konu. Yani peteklerin altıgen yapılıyor olması. Şimdi depolama sistemi olarak düşünüldüğünde en az bal mumu kullanılarak en çok alanı elde etmek için altıgen şekil en ideal şekil. Evet. Yani bunu şu anda işte mühendisler, işte matematikçiler uzun uğraşlarla, hesaplarla ancak bunu elde edebiliyorlar. Ama bakıyoruz arıya her zaman altıgen, yani milyonlarca senedir altıgen evet. yapıyor ve işte Türkiye'deki arı da altıgen yapıyor bunu. Amerika'daki arı da altıgen yapıyor, Avustralya'daki arı da altıgen yapıyor. Yani bunlar daha önce birbirini görmediler hayatları boyunca. Ama Allah'ın ilhamıyla hareket ettikleri için hepsi aynı şekilde yapıyor. Yani bir kısmı beşgen de yapabilirdi. Yani niye yapmasın ki? Veyahut da işte ben kare yapacağım diye karar alabilirlerdi. Ama hepsi Allah'ın ilhamıyla altıgen yapıyor. Ve petekleri aynı zamanda yere 13 derecelik eğimle kuruyorlar. Yani o da balın depolanmasında işte dökülmemesiyle ilgili çok önemli bir tedbir. Yine bu 13 derecelik eğimde bütün dünyadaki arıların tamamı aynı şekilde yapıyor. Yani 14 veyahut da 15 veyahut da 12 yapmıyor hiçbir yerde. Tek bir yerden emir aldıklarını gösteriyor bunlar bize. Yani Allah'ın emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Bir de o sadece dişilerin bal topluyor olması da çok enteresan. Yani erkeklerin öyle bir görevi yok. Zaten vücutlarında öyle bir mekanizma da yok. Yani işte polen toplama kesecikleri veyahut da işte besin depolama kesecikleri falan, o tarz hiçbir yapıları yok. Sadece dişilere ait bir görev bu. Bir de kovan içinde kraliçe arı var. Sadece yumurtluyor. Yani arıların oluşumunda görevli. Başka bir şey yapmıyor. Ve de o kraliçe arı, yani özel bir arı değil. Yani işte o arılardan doğan özel bir arı değil. Sadece o larva aşamasında onu daha farklı bir şekilde besliyorlar. Yani hepsi işte bütün arı yumurtaları işte kutucuklar içerisindeyken onun etrafındaki kutucukları parçalıyorlar. Daha fazla gelişeceğini bildikleri için. Ve onu çok daha farklı besliyorlar. Ve o çok daha gelişkin oluyor ve kraliçe arı oluyor. Ve kraliçe arıya bir zarar gelme ihtimali olduğunda da arılar toplanıyorlar. Tedbiren kraliçe arı olabilecek bir arı, birkaç arı yetiştirmeye başlıyorlar. Yani en az iki tane arıyı yetiştirmeye başlıyorlar. Yani arı konusu zaten bitmeyen bir konu. Kur'an'da da zaten Allah sırf arıyla ilgili sure koymuş. Yani Nas suresini inşallah Kur'an'a koymuş. Yani muhteşem bir mucize inşallah yani arı.
Sırf şu iman etmesi için yeterli insan. Evet, yani inşallah. Değil mi? Fazlasıyla yeterli.
Evet, bir de arı bal yapıyor. Ve ihtiyacı olan balın çok üstünde bal yapıyor. Evet. Allah da Kur'an'da balı şifa olarak, insanlara şifa olarak belirtmiş. Gerçekten de insanlara şifa çok güzel besin ve arının niye bu kadar bal yaptığını da düşünmek lazım.
İnşallah.
Çünkü hani böyle evrimci, materyalist bir zihniyetle düşünsek arının böyle bir şeye ihtiyacı yok. Kendini, hayatını onu üretmek için sürekli, değil mi, harcıyor. O zaman onun hiç yapmaması lazım. Öyle bir şey üretmemesi lazım. Kendi neye ihtiyacı varsa, hani hayatta kalabilmek için onu yapıp hiç de böyle düzenli, fedakarane bir hayat yaşamaması gerekiyor. Halbuki bir bakıyoruz, arı Allah ilham ettiği için hem insanlara şifa olan çok güzel bir besin meydana getiriyor ve bunu yaparken de son derece fedakarca hareket ediyor. Yani yeri geliyor hayatını ortaya atıyor ve işte diğer arıları korumak için, onların da işlerine devam etmek için bir ortam sağlamak için hareket ediyor. Yani dediğin gibi sosyal bir hayatı var ve bir sürü olay meydana geliyor.
İnşallah.
Hepsinde.
Bakın Darwin, işte bu konuyla ilgili Darwin'in itirafları var. Darwin diyor ki, Charles Darwin Türlerin Kökeni kitabında, İçgüdüler doğal seçmeyle kazanılabilir veya değişikliğe uğratılabilir mi? Arıyı büyük matematikçilerin buluşlarından çok önceden petekleri yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Subhanallah, maşallah, Allah ne güzel yaratmış diyeceğiz. Çok açık değil mi?
İnşallah.
Devam ediyor Darwin. İçgüdülerin çoğu öylesine şaşırtıcıdır ki onların gelişimi okura belki teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görülecektir. Tabii ki ya bu tesadüf saçmalığını yerle bir ediyor değil mi? Arıdaki mükemmellik, evet. Örümcek, diğer bütün canlılar. Mesela başka örnek vermiş, başka itirafta bulunmuş. Diyor ki Charles Darwin, sonunda yavru guguğun üvey kardeşlerini yuvadan atması, karıncaların köleleştirmesi gibi içgüdüleri özellikle yaratılmış içgüdüler olarak değil de, yani yaratılmış olarak değil de, çoğalmanın, değişmenin, en güçlülerin yaşamasının ve en zayıfların ölmesinin küçük neticeleri olarak görmek, yani Darwinizmin neticesi olarak görmek, mantıklı bir sonuç çıkarma olmayabilir. Ama benim hayal gücüm için çok daha doyurucudur. Yani diyor, ben bunu atıyorum diyor, niye hayal gücümü doyurmak için diyor. Yani çok net bir itiraf.
Tabii burada böyle kendince de hani gizli, sinsice bir taktik izliyor. Hani ben bunları düşündüm, böyle olmasına rağmen zorluk görünüyor. Hatta mümkün gözükmüyor ama ona rağmen yapmak lazım gibi. Gerçekten böyle insanları inkara sürükleyecek, böyle hipnoz etkisi yapacak cümleler kuruyor. Tabii bu şeyde kalan zayıf iradeli kişilere de vesile oluyor inkar etmelerine.
Evet, kendisi halbuki, inanmıyor zaten ama çok açık.
Burada mesela süslü cümleler var. Yani şeytanınkine benzer süslü cümleler var. Burada insanları hem böyle bir şeyleri ben biliyorum, ben de gözlemliyorum. Hem de bak açıkça söylüyorum, hani olaya hakimim havasında bir şeyler söylüyor, fısıldıyor. Ve insanların buna inanmasına vesile oluyor. Halbuki burada gerçekçi bakmak, Kur'an ışığında bakmak çok önemli. Mesela biz şimdi arıyı inceliyoruz. Oradaki yüzlerce, binlerce ince detayı görüyoruz. Mesela proteini inceliyoruz, milyarlarca olay meydana geldiğini görüyoruz. Olayı akılcı bakıyoruz ve akılcı bakılmasına da burada hep beraber vesile oluyoruz. Böyle baktığında insan hemen gerçeği görür. Hemen görüyor, hemen anlıyor. Hiçbir zorlama olmuyor. Burada önemli olan bilimsel, akılcı olayları değerlendirmek, bir samimi ve vicdani yaklaşmak.
Evet. Yani Darwin kendisi inanmıyor zaten. Hocamız şey demişti, şeytan alay ediyor yani insanlarla. Buna inanan insanlarla. Hakikaten böyle bir saçmalığa koskoca adamların, değil mi? Hatta bunu savunmak için canhıraş bir şekilde kürsü kuruyorlar, kitap yazıyorlar. Ya bu saçmalığı savunmak için şöyle kitap yazıyor. Bir paragrafında olamayacağını söylüyor ama onun içinde 500 sayfa bütün bu saçmalıkları savunmak için binlerce yalan söylemek durumunda kalıyor. Ya bunu, değil mi? Allah'ın hocamız dedi, yani ahirette cehennemde çok zaman olacak dedi. Yani bunları anlatmak için tek tek insan ahirette, değil mi? Çok zamanı olacak böyle. Tesadüfen olabilir miymiş? Arı bak tesadüfen olabilir mi? O petekler tesadüfen olabilir mi? O dansı tesadüfen yapabilir mi? Tesadüfen öbür arılar anlayabilir mi onu, değil mi? Hepsini tek tek izah edecek. Evet, Allah'ın inşallah ahirette.
İnşallah.
Ya şeytan zaten doktor hocam dediğin gibi yani ayetlerde bildiriyor Allah. Sürekli olarak yalan söylüyor bir kere ve sürekli olarak vaatlerde bulunuyor. Yani işte insana diyor ki işte Allah inancından uzaklaştırmak için yalanlar söylüyor. İşte mutluluğun sadece işte nefsini aşağı ila edinerek olacağını ve din ahlakından uzak yaşayarak mutlu olabileceğine dair mesela inkar ederek mutlu olacağına inandırmaya çalışıyor. Halbuki tamamen söyledikleri baştan sona yalan. Ama bunu işte sadece vicdanını dinleyen kişiler bu yalanı görebiliyor. Yani Allah bir nimet olarak şeytanın o yalanını gösteriyor. Yoksa bir insan işte bakıyoruz diyor ki işte şeytan sen şunu yapınca mutlu olacaksın diyor. Mesela işte üniversiteyi bitince mutlu olacaksın. İşte veyahut da şunu alırsan mutlu olacaksın. Şuraya gidersen mutlu olacaksın. Sürekli olarak böyle bir vaat veriyor. O vaade ulaşınca bakıyor yine mutlu olamıyor. Şeytan hemen başka bir vaat daha veriyor. Sürekli vaatler içerisinde tüm ömrünü bitiriyor. Yani en sonunda da ahirette işte şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Şeytan zaten orada itiraf ediyor yaptığı şeyleri. Ayette de Allah bildirmiş onu inşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. İş hükme bağlanıp bitince şeytan der ki doğrusu Allah size gerçek olan vaadi vaat etti. Yani Allah bu dünyada bize imanı yaşayınca mutlu olacağımızı, ahirette de imanı yaşayınca güzel bir karşılık bulacağımızı inşallah vaat etti. Şeytan da bunu söylüyor ahirette. Ben de size vaatte bulundum fakat size yalan söyledim diyor şeytan. Benim size karşı zorlayıcı bir gücüm yoktu. Yalnızca sizi çağırdım. Siz de bana icabet ettiniz. Öyleyse beni kınamayın. Siz kendinizi kınayın diyor şeytan. Yani tüm ömür boyunca insanlara vaat verip işte şöyle olursa mutlu olacağım, böyle olursa huzur bulacaksın falan diye tüm ömrünü din ahlakından uzak geçiyor. Halbuki bir insan ancak iman ederek ve o imanı yaşayarak mutlu olabilir. Başka hiçbir şey yok. Zaten Allah ayette, başka bir ayette kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle tatmin bulur diye şeytan Allah'sını bildiriyor. Yani sadece Allah'ı anarak ve Kur'an'ı yaşayarak sadece insan mutlu olabilir. Ama tabii burada insan vicdanını kullanmayınca da Allah bu şekilde bir pislik musallat ediyor yani inşallah.
Evet. Yani derin düşünmek çok önemli burada. Çünkü söylediğim gibi şeytan demek ki fısıldayacak. Yani bütün telkinlerde bulunacak. Bunu yaparken de Darwinizm mi kullanacak, materyalizm mi kullanacak? Burada çok dikkatli olup derin düşünmek, değerlendirmek gerekiyor. Ama insan böyle yani ideolojik düşünüp haşa Allah'ı inkar etmeye yönelik bir bakış açısı elde ederse, yani o bakış açısı bakarsa tabii ki onları kabul edecek. Ön yargı olarak hepsini, o şeytanın bütün fısıldamalarını kabul edecek yani.
Evet, inşallah.
O da onun tabii ki helakına sebep olacak.
İnşallah. Evet.
O yüzden insanın böyle vicdanen çok derin düşünüp, çok derin bakması, böyle derin düşünerek karar vermesi, doğru soruları sorması lazım. Mesela çocuklarda hep doğru soruları soruyor çocuklar, değil mi? Böyle küçükken bakıyoruz. İşte diyor, kuşlar nasıl uçuyor diyor. Aslında çok doğru bir soru. Yani hakikaten kuşların uçması aslında garip. Yani o canlının uçmak gibi çok böyle detay, teknik bir eğilimi yapabilmesi ve doğduğu andan itibaren böyle hemen hiç eğitimini almadan ve aklı olmayan bir kuşun hani bu şekilde yapması mucize. İşte onu hemen sorabiliyor. Şimdi vicdanen insan anlıyor onun inşallah Allah'ın kudretinde, Allah'ın dilemesiyle uçabildiğini. Bunu hemen görebiliyor. Ama derin düşünmeyen orada Darwinist bir izah, ki açıklamaktan çok uzak bir izahı kabul ediyor. Yani onu kabul, kendi bilinçaltında onu öyle kabul ediyor ve hiç sorgulamadan onunla birlikte yaşamaya devam ediyor. İşte bunlar böyle biriktikçe, yani böyle üst üste verince bir kabuk haline geliyor artık hayatında. Artık hiçbir şeyi doğru düşünemez, hiçbir şekilde derin düşünemez, karar veremez hale geliyor. Artık Darwinizm koca bir yalan. Ne eklersen ekle, onun üstünde hayatını devam ettiriyor.
İnşallah.
Yani inşallah. Ta ki biz hani böyle hocamızın Allah'a çok şükür vesilesiyle i̇nşallah. Böyle ortaya gerçekleri atınca, Darwinizm de beynine doğru böyle gerçekleri fırlatınca, onun beyninin parçalanmasıyla tabii olaylar bambaşka hale geldi.
İnşallah.
Net bir şekilde gerçek ortaya çıktı. İnşallah bundan sonra tam anlamıyla birçok insanın da o inşallah hipnozdan uyanmasına vesile olur bunlar.
Tabii biz de bilmiyorduk bunları. Biz de hocamızdan öğrendik.
Tabii. Evet,
Allah razı olsun. Bakın şimdi bu programı her dinleyen kişi sorumlu olmuş oluyor.
Tabii.
Onlar öğrendiler. Onlar da öğretmekle mükellefler inşallah. Değil mi Allah?
Tabii.
Çünkü bu çağın en büyük fitnesine karşı mücadeleyi farz kılmış yani Kur'an'da inşallah. Farz olan bir şey. Dolayısıyla yani hem Allah'a iman edip hem de Allah'ın sözlerini, emir ve yasaklarını, Kur'an'ı anlatmamız gerekiyor değil mi inşallah?
İnşallah.
Bu yani konumuz inşallah.
Ben materyalistlerin bir samimiyetsizliğiyle ilgili birkaç örnek vereyim. Şimdi materyalistler evrenin sonsuzdan beri var olduğunu iddia ediyorlar değil mi? 19. yüzyılda evren zaman olarak sonsuzdan beri vardır. Yani bir başlangıcı kesinlikle yoktur diyorlardı. Ki zaten George Polisler'in Felsefenin Başlangıç İlkeleri kitabında bunu kendisi de vurguluyor. Yazısını okuyayım. Orada yazdığı belirtti. Yani bu yalnız Big Bang'den, yani evrenin bir başlangıcı olduğu gerçeğinden önce yazılmış bir yazı. Haşa, evren yaratılmış bir şey değildir. Eğer yaratılmış olsaydı o takdirde evrenin Tanrı tarafından belli bir anda yaratılmış olması ve evrenin yoktan var edilmiş olması gerekirdi. Yaratılışı kabul edebilmek için her şeyden önce evrenin var olmadığı bir anın varlığını, sonra da hiçlikten bir şeyin çıkmış olduğunu kabul etmek gerekir. Bu ise bilimin kabul edemeyeceği bir şeydir diyor. Yani bizim diyor Allah'ın varlığını kabul edebilmemiz için evrenin var olmadığı bir anı bilmemiz gerekiyor diyor. Yani var olmadığı bir anın varlığını bilmemiz ve hiçlikten bir şeyin çıktığını gözlemlememiz gerekiyor diyor. Şimdi bu Big Bang'den önce söylenmiş bir söz. Bir materyalistin söylediği bir şey. Şimdi Big Bang'le bunun aynen bu şekilde olduğu bulunuyor. Yani evrenin bundan 15 milyar sene öncesinde yokken bir şekilde, yani Allah'ın yaratmasıyla tabii, var olduğunu bilim şu anda kanıtladı. Ve bunu materyalistler de, inançlı bilim adamlarında tamamı kabul ediyorlar. Hiçbir üzerinde tartışma götürecek bir durum değil. Fakat şu anda bakıyoruz, materyalistler yani 100 sene öncesinde diyorlardı ki Allah'ın varlığını kabul etmemiz için mutlaka evrenin olmadığı bir anın bilinmesi gerekiyor diyordu. Ve şu an biliniyor. Ama yine Allah'ın varlığını kabul etmiyorlar. Yani burada belli ki konu bilimsel bilgi değil. Sadece Allah'ın varlığını inkar etmeye kilitlenmişler. Bir örnek daha vereyim. Yine materyalistler, yani işte 19. yüzyılda evrenin sonsuzdan beri var olduğunu kabul ediyorlardı. Yani bir başlangıcı yoktur, hep vardı şeklinde çok net bir şekilde savunuyorlardı onu, değil mi? Yani son derecede kabullenmiş ve tatmin olmuş bir şekilde bunu savunuyorlardı. Şimdi Big Bang'in bulunmasıyla evrenin bir başlangıcı olduğu bulundu. Dolayısıyla mutlaka bir yaratıcının, bir aklın burada olması gerekiyor. Yani Allah'ın yaratmış olması gerekiyor. Şimdi bu sefer materyalistlerin ağzından şöyle bir soru çıkıyor. Yani haşa, Allah'a tenzih ederiz. Allah'la ilgili, yani Allah her zaman vardı diyoruz. Yani onun varlığı sonsuzdan gelir, sonsuza gider. Hep vardı diyoruz. Bu sefer materyalistler diyorlar ki nasıl oluyor, biz onu anlayamıyoruz diyorlar. Sen yani 100 sene öncesinde evrenin sonsuzdan beri var olduğunu anlıyorsun. Yani hep vardı diyorsun. Çok rahat bunu anlarken şimdi evrenin bir başlangıcı olduğu ortaya çıkınca Allah'ın sonsuz olduğunu biz bunu anlayamıyoruz diyorsun.
İşte Allah
yani çok büyük bir samimiyetsizlik olmuş oluyor bu.
Tabii
yani
orada tam doğrusu Allah'ın şöyle, Allah zamandan münezzeh.
Evet, inşallah.
Allah zamanı yaratan zaten. 15 milyar yıl önce sadece evren yaratılmıyor. 15 milyar yıl önce zaman da yaratılıyor.
Evet,
dolayısıyla 15 milyar yıldan önce diye bir olay yok zaten.
Evet,
Allah zamandan münezzeh. Mekanı da, maddeyi de, her şeyi Allah yaratıyor. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yani bu inşallah evet. Böyle inşallah.
Tabii zaman yoktan var ediliyor. Yani Allah katında zaman diye bir kavram yok.
Evet.
Zaman bizim için geçerli bir şey. İşte biraz önce başka bir konu konuşuyorduk. Şimdi başka bir konu konuşuyoruz. İşte demek ki zaman geçmiş diyoruz yani. Veyahut da işte 5 sene öncesini, 10 sene öncesini hatırlıyoruz. Ama Allah katında zaman olmadığı için Allah sadece var. Yani öyle bir zaman geçmesi gibi bir şey söz konusu değil tabii inşallah.
Evet, biz zaman bir algı olarak yaratıldı.
Evet, inşallah.
Yani biz insanın hafızasındaki, pardon.
İnşallah.
Hafızasındaki bilgilerin sıraya dizilmesinden ve kıyaslanmasından
evet.
Kaynaklanan. Yani hafızamızdaki bilgiler kaldırılırsa zaman diye bir şey, kavram kalmaz ki. Hafızanda kıyaslayabileceğin, Allah'ın yarattığı bir bilgi olduğu zaman zaman kavramı olabiliyor. Ama Allah sonsuz bir zamanın sonsuz da bir kadar anda, bakın bir anın sonsuz da birinde bütün bizim sonsuz hayatımızı yaratıp bitirmiştir. Yani tabii bizim kavrayabileceğimiz bir şey değil. Biz zaman boyutunda yaratıldığımız için biz zamansızdı, mekansızdı, değil mi? Kaderi Allah'ın bildiği gibi bilemeyiz inşallah.
İnşallah.
Ama bu çok net bir gerçek, yani Kur'an'da bize bildirilen ve bilimsel delillerle, değil mi? Mesela Einstein'ın izafiyet teorisi zamanın göreceli olduğunu bildiriyor. Kur'an'da da bu böyle bildiriliyor, değil mi? Zamanın göreceliliği.
Evet, evet.
Buradan anlaşılıyor zaten inşallah. Aynı zamanda Big Bang bize zamanın ve mekanın olmadığı bir andan yaratıldığını da bildiriyor. Buradan da anlaşılıyor. Allah mekansızlık ve zamansızlık boyutunda zamanı ve mekanı İnsan için yaratmış, yani evet. Çok açık bir şekilde belli. Ayrıca kaderiyle yarattığını bildiriyor. Biz her şeyi kaderiyle yarattık diyor.
İnşallah.
Ve bütün işleri evrim çevrenin de kendisi olduğunu bildiriyor.
İnşallah.
Ve insanın ruhunu yarattığını, yani ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. Ama size diyor az bir bilgi verilmiştir diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Dolayısıyla bizim kavrayamayacağımız, yani sınırlı bir aklı var insanın. Bildirdiği kadarını biliyoruz. Yani bizim için önemli olan Allah'ın sonsuz varlığı, sonsuz adalet sahibi, sonsuz akıl, sonsuz güç sahibi varlığın kaderini zaten teslimiz. Onu yaşamak yani inşallah. Bu kaderin lüksünü, değil mi inşallah? Evet. Sonsuz hayatımızı yaratmış Allah ve bitirmiş en mükemmel şekilde. İnşallah. Dolayısıyla Müslüman çok rahat oluyor bundan dolayı. Evet. Yani bu çok büyük bir konfor, lüks demişti hocamız inşallah. Değil mi? Kaderin
i̇nşallah.
Lüksünü yaşayın.
Maşallah.
İnşallah.
Serdar hocam, var mı anlatayım?
Evet. Biraz önce yağların da hakikaten çok büyük bir mucize olduğunu belirtmiştik. Hakikaten öyle. Çünkü bir ön şeklini görelim. Şimdi yağlarda nasıl bir sistem var? Burada bizim vücudumuzda çok çeşitli yağlar kullanılıyor. Sadece bir tanesinin üretimi için gösteriliyor. İşte fosfatidilkolin diye bir yağ çeşidi bu. Özel bir seri bant var. Endoplazmik retikulumda adeta. İşte orada Öncelikle yağın ilk kısımların bir kısmı hücrenin içinde üretiliyor. Ancak bu üretimi devam edileceği yeri bilircesine bir protein bu yağ molekülüne bağlanıyor. Yağ asidi molekülüne bağlanıyor. Bağlanıp görev yağ üretimi başlayacağı yere getiriyor. Daha sonra bu artık endoplazmik retikulumun içinde monte şekilde kalıyor. Daha sonra görevli enzimler adım adım değişiklikler yapıyor. Biri diğerinden sonra olacak şekilde. İşte çeşitli maddeleri ekliyorlar. İşte koa transferaz, açil transferaz, fosfataz gibi çeşitli şeyler. Bunlar çok önemli değil. Ama burada önemli olan şey şu. Bazı yeni atomlar ekliyorlar buna. Ta ki son haline gelene kadar. Şimdi bunu son haline gelene kadar çok sayıda enzimin olması gerekiyor. Bir. Ayrıca hücre içinde üretilirken de başka enzimlerin olması gerekiyor. Ve bunun taşınması gerekiyor endoplazmik retikuluma. Dolayısıyla sistem bir bütün halinde yaratılmış. Şimdi enzimler, önceden evrimciler var mı diyordu? Yok diyordu. Yokken nasıl olacak bu? Yani ayrıca neyi görüyoruz burada? Hücrenin içinde adeta bir yağ üretim fabrikası var. Bu yağ üretim fabrikası tesadüfen olabilir mi? Olamaz. Aynı şekilde bu üretilen yağlara özgü olarak böyle bir sürü farklı üretim zinciri var. Onun dışında bu yağlar üretildikten sonra görev yerine taşıyan proteinler var. Yani bunların her birinin beraber olması gerekiyor.
Maşallah.
Yani sadece bir yağ asidi olsun bir anlamı yok ki. Yani her aşaması kontrol altında olması gerekiyor bunların.
Yani Allah'ın yarattığı çok açık değil mi inşallah?
Evet, inşallah.
Peki evrim teorisi yıkıldı, paramparça diyebilir miyiz? Bakın gençler ne hazırlamış internette.
Herkes dalga geçiyor evimizde yani.
Çocuklar bile gülüyor artık bu evet. Duruma. Böyle saçma sapan bir şey, paramparça. Evet.
İnşallah.
Böyle film hazırlanmıştı.
İnternet acayip yaygınlaştı yani şu anda. Herkes İnşallah. Bir şeyler hazırlıyor. Artık herkes anladı yani evrim teorisini böyle. Evet. Acayip bir çocukların dahi güleceği bir zırva olduğunu herkes anladı yani şu anda. Evet. Hocamızın vesilesiyle inşallah Maşallah. Tüm dünya çapında.
Şimdi hücrelerde çok ilginç bir olay daha var. İşte yağlar bir mucize, protein bir mucize, DNA'nın kendisi bir mucize. Onun dışında şeker molekülü zincirleri var hücrenin içinde. Bunlar özellikle bir kısmı hücre zarının dışında tutuluyor. Öyle ki yani hücrenin zarı böyle gelişmiş bir yani daha doğrusu çok kompleks bir ağla kaplı gibi oluyor. Bu işte koruma sağlıyor. Özel maddelerin geçmesini sağlıyor. Bazı reseptörlerle bazı alıcıların düzenlenmesine görev oluyor. Hücrenin büyümesine bile rol aldığı tespit edildi. Çok farklı görevleri var yani bu şeker zincirlerinin. Şimdi bu şeker zincirleri de üretimi düzenlenmiş. Burada işte örneğini göreceğiz. Yine endoplazmik retikulumda tıpkı yağ üretimi gibi bu şeker zincirlerinin üretimi gözüküyor. Burada adım adım şeker molekülleri gelerek ki bunlar da taşıyıcı proteinlerle ve enzimlerin göreviyle almasıyla oluyor. Şeker zincirleri oluyor. Bu şeker zincirleri de ona özel tutan maddelerle taşınıyor. Yani üretiliyor ama bu bir yere bağlı olarak üretiliyor. Ondan sonra bu üretim bittikten sonra diyelim görev yeri neresi oraya iletiliyor. Bakın burada en son kademede artık üretildi ama bu kademeye gelene kadar taşıyıcı protein ve onlara şekerin adım adım bağlanması gerekiyor. En son kademede artık hücrenin dışında kullanıma hazır bir şeker zinciri var. Şimdi hücre zarında çeşitli proteinler sadece protein yapısında olmuyor. Proteinlere ne dedik? 150 çeşit enzim gerekiyor, ek değişiklikler yapıyor demiştik. Ama bu hücrenin içinde. Bir de hücrenin dışında değişiklikler yapılabiliyor. Bu şeker zincirinin bağlanması gibi. İşte bu dolikol proteini deniliyor buna. Şeker zincirini taşıyor ve ilgili proteine yine enzimler yoluyla veriyor. Böylece şekere bağlı olarak proteinler hücre zarında bulunmuş oluyor. Bunun çok çeşitli görevleri var. Bilim adamları hala araştırıyorlar. Seçici geçirgenlik, ondan sonra bazı maddelerden korunma, hücrelerin sıkılığı gibi çok çeşitli faydaları var bunun. Dolayısıyla her aşaması hakikaten büyük bir mucize.
İnşallah.
Evet. Serdar Hocam maşallah.
İnşallah.
Genetik hocamızdan derinliğini hocamızdan öğrendiklerimiz de maşallah. Elhamdülillah.
İnşallah.
Ama hakikaten Allah'ın çok büyük bir yaratma mucizesi yani böyle çok açık bir şekilde. İnşallah. Şimdi bir de evrimcilerin durumuna bakalım. Yine gençler bir şey hazırlamışlar böyle. Nasıl bir mantıksızlık içinde olduklarını görmek açısından değil mi? Bu kadar delil varken bakın bu kadar bir delil varken değil mi? Tutup da bu saçma sapan pagan dine inanılması bu da bir mucize yani böyle. Görelim şimdi bakalım neler diyorlar.
İsmine bir tane yararlı mutasyon örneği veremezken nasıl oldu orada yararlı mutasyon örneği? Yararlı yine soran meslektaşınızdır.
Anladım ama o meslektaşımızın lütfen
bir tek mutasyon örneği yararlı mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama zamanı zamanı tanıyor. Ama verebilir.
Mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama zamanı zamanı tanıyor. Ama verebilir.
Çok gereksiz bir şey.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
Bak, bir soruyorum, söylüyorum, hemen anlarsın. Mutasyon çünkü şeydir, değişkenliğin ifadesidir. Bir genetik sisteminiz varsa, o genetik sistem kendini çoğalttığı sürece hata olur. Hata yapılır ve bu hata sonucunda sürekli olarak genetik varyantlar
yani
mutasyonu
meydana ortaya çıkmıştır.
Teknik anlamıyla hata sonucu.
Genlerin kendini kopyalarken hata yapma sonucu insan ortaya çıkıyor.
Bir anda olmaz.
Şimdi gen kendini kopyalarken işte mutasyon olur diyor ama o mutasyonun aynı zamanda o genin kendini kopyalama mekanizmasını da yapması gerekiyor. Yani bunları düşünmüyorlar kesinlikle öyle.
Sizin 5 milyar yıl ömrünüz olsun. Her sabah gelin bilgisayarda yazmaya başlayın akşama kadar rastgele. 5 milyar yıl sonra Hamlet ortaya çıkar mı?
Çıkmaz.
Ne koşul
ama, ama bakın koşulca.
Koşulca.
Klavyeye bastığında
ancak doğru.
Hamlet içerisindeki doğru kelimeleri ve doğru harfleri karşılaşacaksın.
Ama ancak Hamlet varsa.
Evet.
Tabii. Arka plan. Tabii ama Hamlet yok ki.
Tamam ama Hamlet'i olmuşsun. Doğal seçilim.
Müzik sessizlikten gelirsin.
Ama doğal seçilim demişler.
Ben tamam, doğal seçilim yapalım diyorum.
Harfler seçilirse bakın, harfler seçilirse bunu yapabilir. Bu bir analojik bir örnek. Aynı şekilde uygun proteinler seçildiği takdirde 90 derece kompleks proteinler.
Peki kim seçecek oradaki
doğal süreç?
Doğal süreç kim?
Uçağa bindiğiniz zaman mesela bunun yapımcı firması kimdir, nedir, hangisidir diye sorarsınız. Çünkü bir kendi kendine bir uçak olmaz. Bir uçak mükemmel bir mühendislik yapısıdır. Peki siz kendinize aynaya baktığınız zaman bunun sahibi kimdir, bunu yaratan kimdir diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani bir uçak bile kendi kendine olamadığına göre.
Uçak kendi kendine değil ama mühendis yaparken neyi kullanıyor? Çelik kullanıyor değil mi? Kablo kullanıyor vesaire kullanıyor vesaire kullanıyor. Peki maddeler nereden geliyor? Şimdi bakın doğal seçim.
Doğadan geliyor tamam. Doğru
tamam, doğadan geliyor. Ama.
Biz de annemin sorduğumuz ya.
Şeytanlar Allah'a sığınırız. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak. Nem suresi 14. ayet inşallah. Yani bu böyle bir duruma düşmelerine gerek yok yani. Rezil kepaze ediyorlar kendilerini
evet.
Değil mi?
Büyük bir yalan var. Yani o yalanı ayakta tutabilmek için birçok yalan, sürekli yalan söylüyorlar evet. Ve çok... Gülünç durumlara düşüyorlar.
Yani uçağın mühendisi var ama maddesi nereden geldi diyor. Şimdi hoppala yani. Sonra da öbür hanım da arkadan sesleniyor. Orada da Boğaziçi Üniversitesi'nde profesör, genetik profesörü yani. Bütün bunları biliyor değil mi buna rağmen. Bizi annemiz babamız yaptı diyor. Yani bu söylenecek laf mı? Yani insan bu böyle bir pagan saçmalığınız, pagan dini savunmak adına bu duruma düşünülür mü değil mi? Allah'ın huzurunda tabii asıl. Yani hesap zamanı. İnşallah orada herkes düşündüklerini, yaptıklarını tek tek hesabını verecek. İnşallah biz de onların değil mi, kurtulması için vesile olmaya çalışıyoruz inşallah. Doğrusunu
tabii,
anlatarak.
İnşallah. Biz mesela bir anlamda da tabii ki müjde veriyoruz onlara. Müjdeliyoruz. Evet. Yani Allah'ın var olduğunu müjdeliyoruz.
İnşallah.
Ahiretin var olduğunu müjdeliyoruz. Hocamız söylemişti onu. Allah'ın varlığını söylemek, bilmek insanları sevindirir. Müjde evet. Demişti. Çünkü biz şunu söylemiş oluyoruz, hayat başıboş değildir. Yani insan sorumsuzca öyle bir şey yoktur, bırakılmamıştır. Ahiret vardır ve insan yaptığının karşılığını görecektir ve sonsuz bir yaşam vardır. Evet. Müjdesini vermiş oluyoruz.
İnşallah.
Bu çok büyük müjde. Yani insan şimdi oturup bunu biraz düşünse, yani kendi yani biraz böyle derin düşünse, bayağı mutlu oluyor, sevinç içinde oluyor. Çünkü bir anlamda. Ölüm olmamış. Yani dünya hayatından sonra asıl sonsuz hayat var. Yani Allah sonsuza kadar rahmetini, güzelliklerini, nimetlerini vaat ediyor. Yani böyle güzel bir
inşallah.
Allah her an bizi görüyor. Hiçbir şey başıboş değil. Allah'ın koruması altındayız. Mesela bu çok güzel bir nimet.
Evet, kader var işte.
Tabii insan düşündüğü zaman mesela şu an bile işte insan vücudunda meydana gelen binlerce, on bin, yüz binlerce reaksiyon var. Meydana gelen zararlı reaksiyonlar ama onları bir an hemen zararını giderici reaksiyonlar var. İnsan her an çok ölümcül hastalıklara kapılabilir. Evet. Vücudunda her an böyle olaylar meydana geliyor. E şöyle bir baktığımız zaman evrene, işte dünyanın dönüşü, hassas dengeleri, göktaşları sürekli dünyaya geliyorlar, çarpıyorlar, atmosferden yana sağa sola gidiyorlar ya da zararsız hale geliyorlar. Yani muazzam bir böyle olaylar meydana geliyor. Altımız mağma, hani elma kabuğunun şeyi kadar, pardon elmanın kabuğu kadar bir şeyin üst altında ateş. Ve bu zaman zaman yeryüzüne çıkıyor ve her an her yerde çıkabilir. Müthiş fay hatları var dünyada. Ve her an çok büyük olaylar olabilir. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani biraz insan böyle düşünse bayağı böyle tedirgin olur. Hiç yani uyuyamaz hale gelir, düşünemez hale, hiçbir şey yapamaz hale gelir. Ve sonunda da mutlak ölüm var. Yani şöyle bakıldığı zaman hiçbir şekilde buradan kurtuluş yok, çıkış yok. Ve bayağı böyle zor, böyle sıkışık bir dünyada yaşıyor gibi olur insan yani. Ve nitekim de inançsız yaşayanlar da Allah onları zaten ayette de belirtiyor. Sıkışık, dar bir yerdeymiş gibi yaşatır. Ve bunu da onlar kendi kafalarına göre yaparlar. Yani kovulmuş şeytan Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor. Allah insanlara zulmetmez. İnsanlar kendilerine zulmeder diyor. E kendilerine zulmetmiş oluyorlar. E şimdi biz elhamdülillah hocamızın vesilesiyle bunları öğrendik. Geliştirdik. Ve şimdi biz de gene o vesileyle insanlara bunu müjdelemiş oluyoruz. Onu düşündüklerinde gerçekten, gerçek samimi ama hiçbir ön yargıdan kurtulup yani bunu ne olursa olsun yani hiçbir şekilde bir ön yargı gözetmeksizin vicdanen düşündüklerinde muazzam bir güzellik. Biz diyoruz ki her şey Allah'ın kontrolündedir diyoruz. Hiçbir şey tesadüfen olmaz diyoruz. Tesadüfen böyle hiçbir şey böyle kötü gitme, her şeyde hayır vardır diyoruz mesela. İnsan sabırlı, tevekküllü, Kur'an ahlakına göre yaşarsa sonuçta mutlaka bu dünyada da hayır olur, güzellik olur.
İnşallah.
Ahirette sonsuz güzellik ve hayır, rahmet var diyoruz.
İnşallah.
E şimdi bundan daha güzel bir müjde olabilir mi? Bundan daha güzel bir hayat olabilir mi?
İnşallah.
Olamaz. E biz bunu yapıyoruz şimdi. İnşallah. Evrimci olanlara da, diğerlerin herkese bunu söylemiş oluyoruz. İnşallah. İnşallah.
Kafalarında işte putlar var. Yani çok uyduruk şeyleri, yani böyle bir gücü varmış gibi dile getiriyorlar. Mesela doğa süreç diyor, doğa diyor. Ya doğa dediğin nedir ki? Yani taş, toprak, değil mi? Atomlardan olma bir şey. Yani bunun hiçbir tarafında bir şuur yok.
Onun kendisi yaratılmış zaten.
Zaten kendisi yaratılmış. Allah'ın zaten bir sanat eseri. Onlarda tecelli eden kuvvetleri mi sen ilah kabul ediyorsun? Yani dört çeşit kuvvet var. Elektromanyetik kuvvet, zayıf kuvvet, ağır güçlü nükleer kuvvet, işte yer çekimi kuvveti. Bu dört kuvvet dışında bir şey diyorlar mı? Demiyorlar. E bunların her biri şuursuz. Bunlar bir sanatçı gibi, bir mühendis gibi böyle olağanüstü teknolojide canlıları yapabilirler mi? Kendilerinden habersiz. Zaten onlar Allah'ın kudretinin bir tecellisinden ibaret. Yani ancak maddelerdeki düzenli hareketleri, düzenli organizasyonları, benzer durumlarda benzer neticeleri kuvvet olarak adlandırıyorlar. Halbuki onları o şekilde düzgün davrandıran Allah'tan başka hiç bir varlık değildir.
Başka bir kuvvet yoksa.
Başka kuvvet, şey. Bütün kuvvet zaten Allah'ın kudretinin tecellisi. Dolayısıyla yani kendini boş bir dünyada gibi düşünüyorlar. Öyle değil. Yani her şey Allah'ın kudretinin tecellisi ve onların o taptıkları saçma sapan şeylerin hiçbir gücü yok. Yani Allah hiçbir delil de indirmemiş onlar doğrultusunda.
Evet. Bir ayet okuyarak bitirelim inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Ya da halkı sürekli yaratmakta olan, yani Allah'ın sürekli yaratılışı var, değil mi? Bütün bu düzenleri anan, her an yaratmaya devam ediyor Allah, inşallah. Sonra onu iade edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Bakın şimdi söyledik değil mi? İnşallah. Doğayı, atomları ilah kabul ediyorlar, haşa. Allah'tan başka ilah yoktur. De ki, eğer doğru söylüyor iseniz, yani bu söyledikleriniz doğruysa, kesin kanıtınızı getiriniz. Değil mi? Kanıtı var mı? Yok. Zaten Allah'ın yaratmasından başka bütün kanıtlar Allah'ın yarattığını gösteriyor. De ki göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar ne zaman dirileceklerinin şuuruna varmıyorlar. Özür dileriz. O zaman herkese hayırlı geceler dileyelim inşallah.
Hayırlı geceler.
Saat yarın 22'den itibaren hangi kanaldayız? harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo'dan ve kanallarımızı harunyahya.org'dan öğrenebilirsiniz. Yarın saat 12'de, 10'da özür dilerim, buluşmak üzere. İnşallah hayırlı geceler.
İnşallah.